Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Herkese merhabalar. Üç Büyükler'den güzel bir sohbet olmasını diliyoruz. Bugün yalnız bir kişi eksiyiz. Çünkü Atakan Kurt derbi öncesinde sahada Nevzat Demir tesislerinde
sağolsun bir yemeği varmış.
Sıcak gelişmeleri sizlere birazdan aktaracak. Fernando Santos'un yemeğinde kendisi, davetinde daha doğrusu. İrfan abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyiz. Tabii çok yoğun bir hafta geçti.
Öyle nasıl geçti çok... hafta? Gerçi Fenerbahçe'de kupadan elendi şimdi. Senin biraz morallerin bozuktur ama.
Yok, yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı sahaya.
Feda etti mi sence
bence
kupayı?
Bence feda etti kupayı.
Ya şampiyonluğa çünkü, ulaşmak için.
Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi belki bunu söyleyince insanlar tepki gösterecek ama yani Ali şeye baktığın zaman, fikstüre baktığın zaman Pendik Spor maçına geçtikten sonra işte Hatay Spor Pendik maçı var ligde. Daha sonra Trabzon Spor maçıyla başlayan çok zorlu bir fikstüre giriyor Fenerbahçe. Hem orada UEFA konferans liginde rakibiyle işte rövanş maçı var. Ardından işte Trabzon Spor deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı. Diyelim Beşiktaş şimdi kura şeyi geçti. Yarı finale çıktı. Şimdi Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta 3 kez oynamış olacaktı ligde. Yani o fikstür içerisinde 2 kez kupa yarı finalinde karşılaşacaktı. Yani 2 maç oynayacaktı. Bir de lig maçı 3 maç. Dolayısıyla oldukça yıpranmış bir süreçti. Fenerbahçe yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. 8 rotasyon yaptı. Sadece Kurinic, Cengiz Kurnis Cengiz ve Tadic ilk 11'de Kasımpaşa maçında oynayan ilk 11'den sadece 3 isim vardı sahada. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yani tam yenilgi şöyle yedek oyunculardan aslında tabii yine Fenerbahçe tur atmayı istiyordu. Çünkü Gaziantep'le oynanan kupa mücadelesinde de 9 değişiklikle sahaya çıkmıştı ve orada bir üst tura çıkmayı başarmıştı Fenerbahçe. Şimdi aynı performansı bekledi yedek oyunculardan ama özellikle işte Kurunic merkezinde, orta saha merkezde Kurunic ve Zayt çok kötü bir performans ortaya koyunca Ankara Gücü orta sahası da çok rahat geçti ve Ankara Gücü hak ettiği bir galibiyet alarak üst tura çıkmayı başardı. Ama dediğim gibi yoğun fikstürden en azından Fenerbahçe bir şekilde kurtulmuş oldu. Yani iki kez Beşiktaş'ta oynayacaktı. İki derbi oynayacaktı. Hatta üç derbi lig maçında sayarsan. O anlamda Fenerbahçe.
Peki, tabii bu da beraberinde şunu getiriyor. Yani tartışmalı bir konu aslında.
Evet.
Feda etti dersek. Yani büyük bir takımın teknik direktörü bunu yapması doğru mu? Yoksa hedefe ulaşmak için belki de çaresi buydu ya da ne bileyim mutlu sona ulaştığında belki tabii yani mutlu sona ulaşabilirse Fenerbahçe
şu söyleyeyim Hatay Spor maçını kazanırsa bu dediğin olur. Hatay Spor maçında da olası bir puan kaybetmesi durumunda bu tartışma daha da artar. Yani o yüzden işte Fenerbahçe Hatay Spor maçını kazanırsa diyelim ki kazandı Fenerbahçe kimse Türkiye Kupası'nı çok fazla konuşmayacak. Yani üst üste iki maç kazansın Fenerbahçe ligde. Kimse Türkiye Kupası'ndan elenmiş Fenerbahçe bunlar konuşulmayacak. Bunlar çok irdelenmeyecek. Ama olası Hatay Spor maçını puan kaybetmesi durumunda tabii daha sıkıntılı bir süreç bekleyebilir Fenerbahçe'yi. Ama birçok oyuncusunu dinlendirdi. Teknik heyet işte Dzeko'yu dinlendirdi. Ondan sonra işte Çağlar'ı dinlendirdi. Burada yani takımın ana omurgasındaki birçok ismi dinlendirdi. İsmail'i ikinci yarıda, Mert Hakan ikinci yarıda oyuna dahil etti. Biraz daha rotasyonlu kadroda çıktı ama ne olursa olsun rotasyonlu kadroda çıksa Fenerbahçe bu kadar rakibi karşısında ezik duruma düşmemesi gerekirdi. Ama dediğim gibi orta saha özellikle Zayis'in kurun için beklentilerin çok çok altında bir performans ortaya koydu. Dün Ankara Gücü karşısında hangi oyuncu iyi oynadı desen isim veremezsin yani Fenerbahçe adına. Dolayısıyla takım halinde çok kötü bir performans ortaya koydu. Sonradan oyuna dahil olan işte Ferdi biraz hareket getirdi. İsmail Yüksek, Mert Hakan'ın girişiyle biraz hareket sağlandı ama o sırada zaten skoru Ankara Gücü almıştı. Ondan sonraki süreçte de çok fazla pozisyon vermedi Fenerbahçe. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Onlar da bu maça çıkış maçı olarak bakıyorlardı. Çünkü Emre Belezoğlu biliyorsun hafta içinde istifadan döndü. Yönetimle görüştü, devam etti. Şimdi onlar da bir çıkış maçı olarak görüyorlar burayı. Ve bu maça da çok daha iyi, çok daha konsantrasyonlu ve daha fazla arzu, yani daha fazla isteyen bir Ankara Gücü vardı Fenerbahçe futbolcularda. Fenerbahçe futbolcular da mental olarak iyi hazırlanmamışlar. Sanki sahaya zoraki çıkmışlar gibi mücadele ettiler. O anlamda da burada teknik heyeti de eleştirebiliriz.
Peki gündem yoğun. Hepsini sırayla step step adım adım gideceğiz. Emre Belezoğlu dedin. Oradan başlayalım bence. Yani Türk futboluna çok büyük hizmetlerde bulunmuş. Her maçında, her hareketinde tartışılmış efsanelerden bir tanesi. Açık konuşalım. Severiz, sevmeyiz. Kimi sever, kimi sevmez ama futbol kariyerine, futbola dair yaptıklarına bence hepimizin saygı duyması gerekiyor Emre Belezoğlu'nun. Fenerbahçe efsanesi olarak futbola veda etti. Aslında Galatasaray'la Avrupa Kupası'nı kazandı ama Fenerbahçeli olduğunu birçok kişi biliyordu Emre Belezoğlu'nun. Ve özdeşleşmişti camiayla. İlk kez de Fenerbahçe tribünleri tarafından
protesto edildi,
tepki gördü ve gerçekten de duygusaldı maç sonunda. Yani Fenerbahçe tribünlerinin, Ankara'daki sarı lacivertli taraftarların ona gösterdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere ben çok yanlış buluyorum. Yani bu kadar çok camiaya o 3 Temmuz sürecinde de bırakmamış, yanında olmuş, bütün zorluklara rağmen Fenerbahçe için mücadele etmiş bir yani Türkiye'nin futbol markalarından birine bu yapılmamalıydı. Ne yaptı Emre Belezoğlu? Yani ne diyeyim, karakterli bir teknik adam olarak Ankara gücünü yönetti.
Şöyle söyleyeyim, küfürlü tezahürat nedeniyle zaten kimse tasvip edemez. Özellikle yani bunu Fenerbahçe taraftarının, zaten onu şöyle söyleyeyim, ben de yadırgadım. Özellikle yani protesto edersin, ıslıklarsın, protesto edersin, tepki gösterirsin.
Neden abi, onu da edemezsin
yani
abi.
Şöyle söyleyeyim, neden tepki?
Hayır yani, maçtan önce tam tersi senin efsane tribünlere çağırman lazım ya.
Şöyle söyleyeyim, bak şöyle söyleyeyim, maçtan önce zaten şey yapar. Burada tepki neden de yapmıyor? Ama şunu söyleyeyim, ben genellikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani burada küfürlü tezahüratı kimse tasvip edemez. Yani Emre'ye özellikle yapılmaz. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'de yaptıkları ortada Emre'nin. Yani o süreçte takıma destek oldular. İşte teknik heyetinin en büyük destekçileri arasındaydı. Onu söyleyeyim. Hem teknik heyeti Aykut Kocamanlar, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel. O süreçte Sayın Başkan Aziz Yıldırım hapisteyken takımın işte takımı toparlayıcı rolde üstlenen, takıma sahiplenen isimlerden bir tanesi. O anlamda yapılanın yanlış olduğunu net bir şekilde söylüyorum. Tepkide neden tepkiydi Fenerbahçe taraftarı? Şundan dolayı tepkide. Yani tepkili olan taraftarlar dahi Ankara Gücü maçındaki o protestodan dolayı yapılmaması gerektiğini net bir şekilde söylüyor. Yani ben konuştum kongrelerle de konuştum. Yani bazı çok tepkili olanlar var ama yapılan hareketin yanlış olduğunu dile getiriyor.
Sebep ne peki?
Şöyle söyleyeyim, kırgınlar, öfkeliler. Niye?
Neden?
Çünkü Galatasaray maçında işte çıkardığı 11 nedir? İşte Kazım Can'a sol bek oynatması, orta sahada daha defansif, daha daha işte Galatasaray maçında, özür söyleyeyim, Ankara Gücü 6 foul yapmış. Bir tanesi Icardi'nin foulüne, olmayan foul çıkarsan 5 foul yapmış. Fenerbahçe maçında 15 foul yapmış mesela Ankara Gücü. İşte ama Tolga Ciğerci, ama şöyle söyleyeyim, Tolga Ciğerci mesela yedek, Morutan yedek, işte dün gol atan Tasos işte Ankara Galatasaray maçında yedekti. Yani Mert Çetin yedekti. Yani dolayısıyla şimdi Fenerbahçe taraftarları da şunu soruyor. Diyor ki yani hani burada şey değil, bak Fenerbahçe İsmail Kartal Ankara Gücü'yle Fenerbahçe'yi yendi. Ankara Gücü'nün başındayken yine 2-0 mı 3-0 mı ne yenmişti, Kokor dönemindeydi yanılmıyorsam. Yenmişti. Kimse Ankara Gücü İsmail Kartal'a tepki göstermedi, onu söyleyeyim. O yüzden hani tepkiyi doğru bulmuyorum ama yapılanın yanlış olduğunu söylüyorum. Emre Belezoğlu'nun da acaba neden Fenerbahçe taraftarından tepkisini çektim diye de bir düşünmesi gerektiğini de söylemek isterim.
Evet, farklı bakış açısı. Yani aslında hani tepkiye sebebiyet verebilecek doneler var mı bunun içinde? Olabilir. Katılırsın, katılmazsın ama o maç özelindeki şöyle tepkiye söyleyeyim, ben şöyle katılmıyorum. Ne yapacaktı abi Emre Belezoğlu? Yatacak mıydı Fenerbahçe? Maçı mı verecek?
Şöyle söyleyeyim. Ben ne dedim az önce? Ankara Gücü hak ettiği bir galibiyat.
Tabii.
Daha fazla arzuladı, daha fazla istedi.
Hayır, sanki şöyle o maç özelinde sen şimdi o tepkinin perde arkasını ya da derinliğini aktardın dinleyicilerimize ama tabii ki orada tepki olunca sanki
Yok.
Hani Ankara Gücü Fenerbahçe'yi mağlup etti, o yüzden protesto edildi.
Az önce onu da söyledim. İsmail Kartal'la Ankara Gücü Fenerbahçe'yi yendi. İsmail Kartal başındayken tepki görmedi. Aykut Kocaman Konya Spor'dayken yendi.
Bu konuda Emre Belezoğlu'nu da dinlemek lazım.
Tabii dinlemek lazım. O da zaten ne kadar duygusal olduğunu maç
tabii ya, 150 yıl yaşasan diyor, böyle bir şey
beklemez. Tabii. Çünkü gerçekten Emre Belezoğlu her sarıcılığına çıktığı zaman çağrılan, destek verilen, işte onun adına tezahüratlar yapılan bir futbolcudan bahsediyoruz. 3 Temmuz sürecinde takıma ne kadar destek olduğunu biliyoruz. Trabzonspor maçında yaşadıklarını biliyoruz. Yani Trabzonspor'la oynanan maçlarda. Dolayısıyla hani ben tepkiyi doğru bulmamakla beraber
Emre'nin bir öz eleştiri yapması gerektiğini.
Emre'nin öz eleştiri yaptığını demiyorum. Yani neden taraftarın tepki gösterdiğini de aslında bunu dile getiriyorum. Neden taraftar? Çünkü konuştuğum insanlar da bunu dile getirerek bundan dolayı tepkili oluyorlar Emre'ye. İşte bu tepkinin perde arkası, ama ne olursa olsun küfürlü bir tezahürat olmaması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Zaman zaman işte Aykut Kocaman'a da tepkiler olmuştu, ama dediğim gibi böyle Fenerbahçe yendiği zaman böyle bir şey olmamıştı. Hani küfürlü bir tezahürat yaşanmadı. İsmail Kartal yendiği yaşanmadı. Hani protestolar olmadı. Dolayısıyla hani bu sadece galibiyet aldığı için yapılan bir tepki değil.
Evet.
Yani belki Galatasaray maçını 2 hafta sonra oynasaydı o maçta tepki olmazdı Fenerbahçe. Ankara Gücü 3-0 gelse de. Şanssızlığı aslında 2 hafta önceki Galatasaray maçının hemen ardından işte Türkiye Kupası'nda tekrar eşleşmesiydi.
Bu arada bilgi verelim. Son dakika bilgisi şimdi ajanslara düşüyor. Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Uzun süre sonra büyük bir takımın, büyük kulüplerin maçını yönetecek Sayın Halil Umut Meler. Tabii ki hiç anmak ve konuşmak istemediğimiz bir olay yaşamıştı. Türkiye'nin bence şu anda en iyi hakemi, açık bir şekilde Sayın Halil Umut Meler. Ve bir anlamda gerçek manada derbiyle birlikte sahalara yeniden geri dönmüş olacak Sayın Halil Umut Meler. Ona da başarılar dileyelim. Umarım ki derbi sonrasında sadece futbolu, bir takımın artılarını, diğer takımın yanlışlarını ya da zafiyetlerini konuşuruz. Hakem hatalarını vesaire umarım hiç dile getirmeyiz. Çünkü böyle bir olay umuyoruz ki pazar günü önemli derbide yaşanmaz diyelim.
Hakem şansı diliyorum.
Aynen.
Gerçekten talihsiz bir olay başına geldi. Kimsenin tasvip etmeyeceği bir olay. Umarım o psikolojik şeyi atlatmıştır. Ve iyi bir maç yönetir ve biz hakem konuşmayız. Sadece futbolun güzelliklerini konuştuğumuz bir maç olur. Çünkü son haftalarda sadece hakem konuşuyoruz çünkü.
Evet, kesinlikle. Umarım iyi oynanın, yani iyi oynayan tarafın kazandığı güzel bir derbi seyrederiz. Tabii ki biraz sonra Beşiktaş Galatasaray maçına dair bilgileri de, beklediğimiz 11'leri, iki takımdaki son gelişmeleri de aktaracağız. Ben Ali Naci Küçük mikrofonda, Atakan Kurt da Ümraniye'den son detayları ve gelişmeleri Radyo Gol dinleyicileriyle, YouTube'dan izleyicilerimizle paylaşacağız. Biraz daha Fenerbahçe konuşmaya devam edelim. İlk etapta rakip Hatayspor.
Şöyle söyleyeyim.
Yine bir Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel. Emre'den sonra nasıl bir 90 dakika bekliyorsun?
Zor bir mücadele olacak. Niye zor olacak? Çünkü puan durumuna baktığımız zaman Hatayspor ateş hattında.
Zaten neredeyse 8. ile 17. sıradaki bütün takımlar, 9-10 takım düşme potasında.
O,
yani.
O yüzden hani Hatayspor da bu maça mutlak puan veya puan almak için çıkacak. Gerçekten son haftalar, son maçta da Hatayspor puan almakta zorlanan bir takım. Bir an önce o ateş hattından çıkmak için Fenerbahçe maçına kazanmak ya da en azından bir puan almak için çıkacaktır. Fenerbahçe de tabii zirve yarışından yara almamak adına bu maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Şimdi Fenerbahçe'de en önemli şey, Fred dönüyor.
Oynar mı?
Şimdi takımda birlikte çalışmalara başladı.
Kaç gün?
Teknik heyetin 3-4 gündür takımda birlikte çalışıyor. Yani antrenmanın tamamında takımda birlikte çalışıyor. Aslında belki hani Ankara Gücü maçında kafiliye dahil edilebilir. Sonradan oyuna sokulabilirdi ama tabii riske etmek istemediler. Çünkü zorlu bir periyoda girecek Fenerbahçe. O yüzden Fred çok önemli Fenerbahçe'nin oyun sisteminde. Şimdi 3-4 gündür takımla birlikte çalışıyor. Bugün de takımla birlikte çalışacak. İşte bugün günlerden hep Perşembe, Cuma. Yine şöyle söyleyeyim. İsterse teknik heyet ilk 11'de başlatabilir ama tabii çok uzun bir sakatlık süreci yaşadığı için direkt ilk 11 başlar mı? Bu teknik heyetin vereceği bir karar. Orada henüz daha karar vermedi teknik heyet. Ama Fred eğer görev verirse oynamaya hazır. Tabii Fenerbahçe'nin de burada işte Çağlar, işte Ciku'nun cezası var. Onu söyleyeyim. Ciku sarı kart cezası nedeniyle.
Ya sosyal medyada gördüm. O doğru mu ya? Yani cezalı olan Ciku'yu Ankara Gücü maçında dinlendirme kararı vesaire.
Yok, dinlendirme değil. Ya dinlendirme değil.
Niye kupada oynatmadı abi?
Ya şöyle söyleyeyim. Elinde kırık var. Tamam mı? Rize maçında rakibin eline basmasının sonucu elinde bir kırık meydana geldi. Kasımpaşa mücadelesinde dikkat ederseniz eli sargılı bir şekilde oynadı. Yani eğer dinleyenler ve izleyenler görürse fotoğraflarda eli sargılıydı Ciku'nun ve elinde bir kırık olduğunu söyleyelim. Yani teknik heyet isterse oynatabilirdi ama oynatmamayı tercih etti. Belki de hani olası bir şekilde hani kırığın biraz daha iyileşmesini de beklemiş olabilir. O anlamda şey yapabilir. Çünkü Kasımpaşa maçında dikkat etsin eli bayağı bir sargılıydı.
Evet.
O nedenle hani oynamadığını düşünüyorum. Yoksa hani riske etme gibi bir şey söz konusuydu ya, herhalde cezalı olduğunu tabii teknik heyet de mutlaka biliyor. Ciku cezalı. O yüzden stoper merkezde işte Çağlar Serdar Aziz ikilisini bekliyorum ben, açık söyleyeyim.
Bonucci yine oynatmaz diyorsun.
Bonucci biraz dün yani Ankara Gücü mücadelesini izlediğim zaman biraz ağır olduğunu gördüm. Yani özellikle savunma arkasında atılan toplarda. Şimdi o yüzden Çağlar'ı sol stoper olarak oynatıp Serdar Aziz sağ stoper. Aslında Çağlar biliyorsun sol stoperdi ama son 2-3 maçtır sağ stoperde görev yapıyordu Fenerbahçe'de. O anlamda Çağlar Serdar Aziz ikilisini bekliyorum ben ama Bonucci de olabilir.
Ya da Osterwolde'yi de.
Osterwolde'yi de deneyebilir. Ama hani orada işte Ferdi, Osterwolde'yi çekten Ferdi sağ bek oynayınca sağ bekte biraz daha Ferdi'nin verimliliği düştüğünü düşünüyorum ben. Evet. O anlamda Ferdi'yi sol bekte oynatıp sağ bekte Osayi Samuel, stoper merkez Serdar Aziz Çağlar. Şimdi orta saha aslında Fenerbahçe'nin önemli. Çünkü orta sahada bir oyuncularda form düşüklüğü var. Özellikle Zayis ve Krunic beklentiden çok çok altında bir performans sergiliyor.
Kesinlikle.
Şimdi gönderilen oyuncu Crespo, Rea Vallecano'da iyi bir performans ortaya koyuyor. Herkes diyor ki niye işte Crespo'yu Crespo varken niye Krunic transfer edildi? Şimdi bu tartışmalar gün yüzüne çıkıyor. Çünkü Krunic beklentiden çok uzağında bir
performans. Crespo iyi bir takım oyuncusuydu. Hırslıydı. Ya Krunic de derler ya, o vibe'ı alamıyorsun abi. Yani evet. Profesyonel oyuncu. Ben baba sahada işimi yaparım. Öyle o benden çok aslında. Yıldızlaşma, agresiflik, hırs falan beklemeyin der gibi.
Ya söyledim,
vücut dili böyle.
Ankara Gücü maçında gördün, orta saha ne kadar yumuşaktı. Yani golü atan oyuncuyu Tasos'tu ya. İkinci golü atan oyuncuyu Şimanski kovalıyor. Nerede merkezdeki Zayis ve Krunic?
Evet.
Yani 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncu neyse ceza sahası çizgisi önüne kadar gelen oyuncuyu kovalayan isim Şimanski'ydi.
O agresyon falan hiçbir şey yok abi kurun işte.
O yüzden yani. Şimdi orta sahada bir Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Yani formsuzlar oyuncular. Zayis formsuz, Krunic formsuz. Tabii o bölgede şimdi İsmail Yüksek 6 numarada belki de alternatifsiz kaldı şu anda. Fenerbahçe'nin pamuklara sarması lazım İsmail'in kalan 12 maçta herhangi bir sıkıntı yaşamaması veya kart cezası görmemesi adına. Çünkü gerçekten şu anki oyun sisteminde vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi bana göre İsmail Yüksek.
Kesinlikle.
Onun haricinde Mert Hakan herkes tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti Kayserispor maçı sonrası. Ama o da takım için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu, sahaya konsantre olduğu zaman ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu o da hatırladı herhalde ki son iki maçta gerçekten takıma evet. Önemli katkılar sağlıyor. Takımı sahiplenmesi.
Rize deplasmanı artı Kasımpaşa
maçı. Şimdi orada da Şimanski'nin yerinde oynatıyor İsmail Kartal'ın 10 numara pozisyonda versiyon oynuyor. Ama Fred döndüğü zaman yine İsmail Yüksek.
Şimanski'li sisteme döner.
İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan olur bir ihtimal. O şekil o şey yapar. Şimal eğer Fred oynamazsa İsmail Yüksek yine Mert Hakan 8 numara Krunic yedek.
Yani Rade Krunic her ihtimalde her olasılıkta yedek kalır diyorsun.
Ben
sen.
Yedek kalacağını düşünüyorum. Artık çok fazla ısrar etmemesi lazım teknik heyetin. Gerekirse çünkü çok fazla ısrar ettiği zaman çok fazla ısrar ettiği zaman bence hem Kurinic'i kaybeder. Çünkü taraftarların tepkisi de yükselmeye başladı artık. Kurinic'e yönelmeye başladı tepkiler. O yüzden ben bu maçta en azından yedek soyunmasını bekliyorum. Yine ortalığın sağında Cengiz, solunda Tadic, ileride ise Dzeko muhtemel olduğunu bekliyoruz.
Sözünü kesiyorum. Buraya tekrar döneriz. Çünkü uzun bir program. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a dair size son bilgileri 3 büyüklerde vermeye devam edeceğiz. Ümraniye'ye bağlanalım. Nevzat Demir tesislerine bağlanalım. Atakan Kurt telefon attığımızda olacak. Kendisi Beşiktaş teknik direktörü Santos'un verdiği davete katılmıştı. Evet, direkt yayındasın Atakan abi. Ne haber, nasılsın?
İyiyim Ali'cim. Sen de iyisin inşallah. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
Teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Bugün aramızda yoksun Ümraniye'den. Sıcak gelişmeleri senden bekliyoruz. Nasıl geçti? Davet başladı mı?
12.30.
Oradaki
10 dakika sonra içeri gireceğiz. Bütün basın mensupları, gazeteciler, yorumcular, haberciler burada geldiler.
Evet.
Fernando Santos, Samet Aybaba, Peyyaz Uçar ve teknik heyetle beraber tüm basın mensupları sohbet toplantısı ve yemek yiyeceğiz içeride.
Evet.
Sohbet edeceğiz. Sorularımız olacak. Fernando Santos'un ve Samet Aybaba'nın ve de Feyyaz Uçar'ın yanıtları, cevapları olacak. Ardından saat 14'te basın toplantısı olacak.
Evet.
Santos'un Derbi'ye dair yine orada sorular yönelteceğiz kendisine. Gelişmeler bu şekilde. Tabii Beşiktaş iyiye gidiyor. Özellikle belki ofansif anlamda pozisyon üretkenliği anlamında sıkıntılar yaşıyor, kısırlık yaşıyor ama gol yeme problemini çözdü Santos. Haftalardır gol yemiyor. Fazla pozisyon vermiyor. Rakibine imkan tanımıyor. Ve sağlamcı bir şekilde oynayıp ardından golleri buluyor, bulmaya çalışıyor. Dün de net bir skor aldı. Yarı finale çıktı Türkiye Kupası'nda. Ve istikrarı da yakaladı. Bir omurga kadroyu da oluşturdu. Ve Galatasaray maçında da yine bu şekilde sahada olacak. Uşbağını arayacak. Gerson Fernandez ve Bahtiyar yok. Kart cezası nedeniyle. Salih'in ufak bir sakatlığı var ama ben çok ciddi bir durumu olacağını tahmin etmiyorum. Bugün MR'dan sonra netlik kazanacak ama dün bir ağrı hissetti ve riske etmedi. Santos Salih'i oyundan aldı. İki tane seçenek var. Ya orta sahada Salih Musuati Muç yapıp sola Cenk'i alacak ya da Muç'i solda oynatacak. Orta sahada Amartey, Salih ve Musuati ile çok sağlam koşan, bozan bir orta saha yapıp Polvet'te Semih sağda Raşisa'yla golü bulmaya çalışacak. Ama ilk etapta rakibini durdurmayı, oyuna hükmetmeyi, topa hakim olmayı düşünecek ve ilerleyen dakikalarda sonuca gitmeyi planlayacak. Tabii ilerleyen dakikalarda nasıl olacak? Muşi'yi yine orta sahaya çekip Semih'i sola alıp Cenk'i Polvet'e alabilir ya da Abubakar'ı sahaya atıp
onu soracaktım Semih, şimdi.
Evet.
Tabii
Semih'i
ki
sol tarafa alabilir.
Derbi çok önemli bir karşılaşma. Şampiyonluk yarışı içinde Beşiktaş Galatasaray arasındaki yıllardır süre gelen rekabet açısından da şimdiden eminim ki her evde konuşulmaya başlamıştır. Bizde de öyle. Şimdi yolda gelirken benim ufaklık biliyorsun Doruk futbol hastası. Onunla bir Beşiktaş 11'i üzerine sohbet ettik. Mesela şöyle bir 11'de karar kıldık. Mert Günok, Svensson, Necip Koley, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Muçi, Cenk Tosun, Raşitsa, Semih Kılıçsoy. Abubakar oynatmaz mı abi peki? Sence böyle mi çıkar?
Yani dünkü maçta da ilk 11'de değerlendirmedi. Yani eğer dün ilk 11'de oynatsaydı ben derdim ki ilk 11'de ya da son yarım saat Abubakar'ı mutlaka sahaya atar derdim. Ama Abubakar şu anda hızlı yürümediği için, hiç hazır olmadığı için
hızlı yürüme.
Hazır olmayan oyuncuları çok oynatma taraftarı olan bir teknik adam değil.
Peki
için, oyunu atabilir ama son 15 dakika 20 dakika. Yani öyle ondan bir yarım saat 45 dakika 90 dakika performansı alacağını düşünmüyorum.
Tabii ki Cenk ve o zaman Semih'le başlayacak. Semih'in yeri sence neresi Semih olur?
Yani Semih bence uçta var. Ya benim şahsi fikrim
tabii ki
orta sahada Salih iyileşirse eğer
bence çok olursa, kilit bir durum. Kilit bir isim.
Evet. Salih, Amartey, Musuati yapar göbeği. Muşi sola. Sağ Raşisa yatan forvette Semih'le başlar. Benim şahsi fikrim. Ama Cenk'in Muçi'nin, Raşistan'ın ve Semih'in ön taraftaki performanslarından çok memnun hoca. Yani Boja'nın ortaya koyduğu oyundan, performanslarından, skor bulmalarından çok memnun. Cenk de haftalardır gol atamıyordu. Fizik olarak iyi değildi ama geçen hafta biraz kıpırdandı. Fizik olarak iyi seviyeye geldi, güçlendi. Ama 3 tane net pozisyonu değerlendiremedi. Biraz özgüven eksikliği hissettiği için. Ama dün o golünü de attı. O kaybolan özgüveni de geri geldi. Yani ilk 11'de başlasa da, oyuna sonradan dahil olsa da ben Cenk'in iyi performans göstereceğini düşünüyorum.
Peki bir soru daha. Stoper'de Necip mi olur?
Necip %100 olur. Yani Santos amiyane tabir aşık Necip'e. Yani toplantılarında bunu söyledi, dile getiriyor. Çok beğendiğini söylüyor. Çok yararlı oynadığını söylüyor. Zaten Necip son 2-3 maçta mükemmel oynuyor. Dünkü maçta bile çizgiden top çıkardı.
Evet.
Yani onun için Necip, yani gelecek maç herkes kesilir, Necip kesilmez, öyle söyleyeyim.
Güzel, güzel tabir. Sağ bek tabi Svensson olur herhalde.
O belli değil. Yani Svensson dünkü maçta çok iyi oynadı.
Evet.
Kusursuza yakın oynadı. Belki çok dikine düşünmedi, çok ofansif düşünmedi ama top da kaybetmedi, rakibe de vermedi, ikili mücadeleyi de kazandı. Musaati'nin gelişi, önünde Raşistan'ın oynayışıyla beraber iyi de oynadı ama Onur da 2-3 maçtır kıpırdandı. Yani Onur'da da bir kıpırdanma var. Ha, derbide Onur'un şimdi özgüven eksikliği, taraftarın homurdanması,
tabii,
çatlak sesler Onur'un performansını geriye doğru itebilir. Svensson tercih olabilir. Ama bence henüz kararını vermedi hoca.
Peki o zaman bir bütün olarak beklediğin 11 alabilir miyiz muhtemeli?
Kalede Mert, evet, savunmada Svensson ya da Onur, Necip, Koley, Masuaku, orta sahada Salih, Amartey, Musate, solda Muçi, sağda Raşista, forvette Semih diye bekliyorum ben.
Ha, sen Cenk Tosun hamle oyuncusu olarak kullanılır diye.
Evet, Cenk'i sonradan oyuna dahil eder diye düşünüyorum.
Güçlü bir orta saha adına belki, evet.
Evet. Öyle başlar diye düşünüyorum ben.
Doğru. Hakem bu arada bir
Hallumut Meler
oldu. Derbiyle birlikte gerçek anlamda aslında sahalara dönecek. Gerçekten başarılı ve şu anda Türkiye'deki en prestijli, en iyi hakem olduğunu düşünüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun Ali Umut Meler atamasını?
Bence de iyi bir atama ama artık hakemlerin konuşulmasını hakikaten çok sıkıldık ya. Yani
evet. Onlar kötü. Bence de konuşmaktan da sıkıldık ama aynen öyle.
Yani onlar da çok kötü maalesef. Yani bir de şöyle bir şey de var ki ben buna da katılıyorum. Ya ben bunu çok söyleme taraftarı değilim. Söylemekten de hakikaten çok hoşnut değilim. Ama sanki şöyle bir intiba oluştu ve kafalarında şöyle bir şey var. Aman başımıza bir şey gelmesin. Aman,
evet,
işte başımız ağrımasın. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında hatalar yaparlarsa Fenerbahçe ve Galatasaray aleyhine bir ay, iki ay maç alamayacaklar. Ama lehlerine verilen kararlardan sonra ertesi hafta maç alıyorlar. Yani o yüzden bilinçaltları çok temiz ve iyi değil. Ve aman başımıza bir şey gelmesin diye de sanki Galatasaray maçına kadar, yani Galatasaray sahasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçına kadar böyle puan kaybı olmadan iki takımın da böyle gitmesini ister gibiler, öyle kararlar veriyorlar. Bu çok doğru dedi. Ufacık şey çalıyorlar. Yani hapşırsa birisi faul çalıyorlar. Yere atsa kendini birisi çalıyorlar. Penaltı, her ufacık müdahalede penaltı çalıyorlar. Top ele gidiyor çalıyorlar. Yani inanılır gibi değil. Ya bunları acilen düzeltmeleri lazım. Artık futbol izlememiz lazım ve futbol yorumlamamız lazım Ali.
Evet, katılıyorum. Zaten katılmamak elde değil. Bunun dışında ya, peki
ve derbide de artık hakem konuşmayalım.
İnşallah.
Futbol konuşalım, pozisyonları konuşalım, golleri konuşalım, tribünleri konuşalım, ambiyansı konuşalım, oyun içinde kalan topun süresini konuşalım. Yani 43 dakikalar da olmasın, 50 dakikalarda, 55 dakikalarda, 58 dakikalarda olsun, Şampiyonlar Ligi seviyesine gelsin topun oyunda kaldığı süre. Yani bunları konuşalım, bunları konuşmak istiyoruz çünkü 210 milyon euroluk takım yapıyorsun Galatasaray adına söylüyorum. 55 milyon euroluk takım Sparta Prag geliyor sana 4 tane atıyor. Yani neden? Tamam, Galatasaray'ın burada yanlışları var, kötü transferleri var, Okan Buruk'un yönetimi kabahati var ama burada senin liginin seviyesi, temposuzluğu, hakemin şey çalması, oyuncuların her şekilde faal beklemesi, fiziki kalitelerinin yerlerde olması. Yani Göbekli Icardi burada gol atıyor. Türkiye liginde. Diyor ki ya ben diyor golü atıyorum diyor. Benim çok böyle fit olmama, çalışmama gerek yok diyor. Ama Avrupa'ya gidiyorsun, stoperlerin arasında kayboluyor. Yani bunları düzeltmemiz lazım. Yani bunu şimdi Icardi gelinde söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Bu Aboubakar için de böyle. İşte misal Dzeko için öyle. Gerçi Dzeko kendine çok bakan profesyonel bir oyuncu ama yani çok yeterli görüyorlar burada. Çünkü burada öyle ya da böyle çalışsalar da çalışmasalar da gol atıyorlar. Sonuca gidiyorlar kaliteleriyle. Yeterli görüyorlar. Avrupa'da geliyor Prag. Sana 4 tane atıyor. Sen 4 kat daha fazla bütçen olmasına rağmen, daha büyük yıldızlar almana rağmen geliyorlar, işi bitiriyorlar. Bunları çözmemiz lazım.
Evet, katılıyorum. Peki nasıl bir derbi bekliyorsun? Galatasaray özellikle yeni stat yapıldıktan sonra Beşiktaş deplasmanında hiç galibiyet alamadı yeni stadyumda. Bir beraberliği var. Geri kalan bütün maçları kaybetti. Tabii ki Beşiktaş şu anda Galatasaray'ın yanlış hatırlamıyorsam 26 puan gerisinde. Şampiyonluk yarışının içinde değil ama derbilerin anlamı çok ama çok farklı olur. Hedef maçlarından bir tanesi Beşiktaş'ın. Nasıl bir 90 dakika bekliyorsun?
Evet, şimdi de bizi de içeri aldılar.
Oo, tamam.
Hoca da bizi sağ olsun karşıladı. Şöyle bir maç bekliyorum Ali. Seyir yüksek, bol pozisyonlu, ambiyansı iyi, gınç gınç türbinlerin dolu olduğu, bir topun bir o kalede bir diğer kalede olduğu, iki takım da pozisyonlar gördüğü, goller attığı bir karşılaşma bekliyorum. Ben iyi bir derbi olacağını düşünüyorum.
İnşallah.
Kısır değil de böyle hakikaten izleyenlerin, oynayanların çok keyif aldığı, televizyonu başında, tribünde olanların çok keyif aldığı bir maç bekliyorum. Bence de öyle olacak zaten.
Peki o zaman. Geçecek misin içeri yoksa devam edelim mi sor?
Şu anda içerideyim.
Tamamdır.
İşte yakalarsam sizi yine dışarıda yaparım.
Peki biz şu müsaitliğine göre en sıcak haberleri senden bekliyoruz.
Evet, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Fikret Orman Göleti'nde şu anda geldik. Çok da güzel böyle masaları kurmuşlar. Barbeküler yapmışlar.
O zaman afiyet olsun size.
Bize de anlatıyor yani. Seviyoruz seni de. Menüyü de anlattı.
Selamlar, iyi
yayınlar. Teşekkürler, kolay gelsin.
Atakan menüyü de anlattı yani.
Üç Büyükler devam ediyor.
Üç Büyükler programında kısa bir ara sonrasında yine karşınızdayız. Atakan Kurt'la derbiyi konuştuk. Ümraniye'den son gelişmeleri aktardı.
En son menüyü aktarırken.
Menüyü aktarırken neyse ki araya girdik. Tabii ki bizim de canımız çekmedi değil mi? Tabii ki çekti. Öğle yemeği saati de geliyor.
Rüzgaralardan falan bahsetmişti hani.
Evet, trafikte kalan dinleyicilerimiz şu anda barbeküyü hayal ediyor.
Şimdi Ümraniye'ye çekebilirler yani. Ümraniye'ye evet. Gidebilirler.
Şimdi derbiyi İkinci bölümde istersen konuşalım. Biraz evet. Daha Fenerbahçe üzerine devam edelim diyorum ben.
Bir son dakika haberi vereyim.
Tabii ki.
Şimdi Mert Akan Yandaş maç sonrası biliyorsun evet. Bir tribünde bir gerginlik yaşamıştı Ankara Gücü maçı sonrası Ankara Gücü tribünleriyle.
Evet.
Ankara Gücü kulübü de Mert Akan Yandaş için TFF'ye başvuracağını açıkladı.
Evet.
Mert Akan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dış hareketleri ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvurulu yapılacaktır ifadesi kullandı. Bilmiyorum yani bununla ilgili nasıl bir ceza çıkar mı çıkmaz mı, hakem raporuna yazdı mı yazmadı mı bu belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü maç sonrası yaşanan bir gerginti. Oyundan soyunma odası koridoruna giderken tribünlerle bir sözlü münakaşa yaşandı. Tribünlerden Mert Hakan'a, Mert Hakan tribünlere yönelik. Tabii orada dördüncü hakem biraz daha yakın gibiydi. Dördüncü hakem şeyine yazar mı, hakem raporunda olacak mı, onları bekleyip göreceğiz. Ama hani sadece sözlü bir şeyi kamera görüntüleriyle ceza verileceğini de düşünmüyorum açık söyleyeyim.
Ya tabii ki bu konularda Türk futbolunda herhangi bir standart yok.
Doğru.
Duruma göre, kamuoyunun nabzına göre genelde kararlar veriliyor. İşte örnek, yani Icardi'de yaşanan süreç
Mert Hakan'a ceza çıkar mı çıkmaz mı? Orası soru işareti. Çünkü standartsızlık bizim olayımız. O yüzden bekleyip görmek lazım. Ankara Gücü Kulübü de herhalde son yıllarda en fazla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran kulüptür diye düşünüyorum. Mert Hakan için de başvuracaklarsa rekora doğru gidiyorlar. Çünkü Icardi için tam 4 kez ceza alması adına federasyona başvuruda bulunmuş Ankara Gücü Kulübü. Yani Mert Hakan'ın orada bilmiyorum
bir sözlü şeyi var, ifadesi var.
Fiili olarak bir şeyi var mı?
Yok, sözlü bir ifadesi. Onu da kamera yakın çekim gösterirken,
evet,
yakın çekim gösterirken yani el kol işareti. Orada tribünler ona büyük ihtimalle küfürlü bir tezahürat veya şey oluyor. O da tribünlere işte konuşur, sözlü bir ifadesi var. Oradaki kamera yakın çekim görünce zaten ağzından okunuyor ifadeleri. Ondan dolayı başvurmuş ama dediğim gibi hakem raporunda yaramadığı için.
Evet.
Çünkü daha örnekler de var işte. Kerem Aktürkoğlu'da biliyorsun kamera yakın çekim gösterdiğinde ağzına küfürlü ifadeleri okumuştu insanlar ama ceza almadı. Dolayısıyla ben bir ceza alacağını düşünmüyorum ama dediğin gibi bir standartsızlık var. Her an her şey olabilir. Kamuoyunu şey yapmak adına.
Bak, şaşırma yetimizi kaybettik. O yüzden hiçbir şey şaşırtmaz bu ülkede hani kimseyi.
Fenerbahçe ile ilgili bir şey çıkarsa da çok şaşırmam açık söyleyeyim. Çünkü PFDK'nın, MHK'nin böyle işte MHK'nin atamaları olsun, işte PFDK'nın verdiği kararlar olsun, çok işte tahkimin verdiği kararlar olsun, hep tartışmalı kararlar görüyoruz. Bekleyip göreceğiz ama Ankara Gücü de başvuruda bulunmuş, yani bu son dakika bilgisini de verelim. Ama Mert Hakan olası bir ceza mazlumda, yani orta sahada Fenerbahçe'de bu sefer yine taşlar yerinden oynayacak, onu söyleyelim. Yani bu sefer Kurnici'yi de büyük ihtimalle ilk 11'i görürüz eğer Mert Hakan oynaması veya Şimanski zaten oynar.
Tabi ceza alırsa diyorsun.
Ceza alırsa, ama ben ceza alacağını da açık söyleyeyim düşünmüyorum. Tekrar Hatay maçına gelirsek, Hatay maçı gerçekten zor olacak.
Evet. Şöyle söyleyelim, şöyle başlayayım. Hatay Spor 29 puanla 16. sırada ve 17. sıradaki Pendik Gaziantep 26. Futbol Kulübü'nün sadece 1 puan önünde. Yani bildiğin ateş hattında bir takım.
Pendik 26 mıydı? O da mı 29?
Hemen bakalım. Onu da söyleyelim. 29 puanlı 3 takım var.
Evet.
Karagümrük, Ankara Gücü, Hatay Spor. Daha sonra 17. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 28, Konya Spor'un 28, Pendik Spor'un 26, sonuncu sıradaki İstanbul Spor'un ise 12 puanı bulunuyor. Yani klişe bir deyim var ya, her maç final. Evet. Hatay Spor için şu anda mevcut tabloda bu ifadeyi rahat bir şekilde kullanabiliriz. Ama Hatay Spor açıkçası çok formda bir periyot geçirmiyor. Son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldılar. Trabzonspor'a 2-0 kaybettiler deplasmanda. Daha sonra Hatay Spor kendi sahasında Sivas Spor'la 1-1 berabere kaldı. Ve deplasmanda yine belki de 6 puanlık bir maçta. Çünkü Konya Spor direkt düşme hattında, Hatay Spor'un rakibi. Konya Spor'a da geçtiğimiz hafta sonu 2-0 mağlup oldular.
Evet, yani Konya Spor'da da Ömer Oğuz ile beraber aslında bir toparlanma sürecine girdi Konya Spor.
Evet.
O anlamda tabii Hatay Spor için çok zor bir, yani Fenerbahçe aslında zor bir mücadele olacak. Hatay Spor dediğim gibi puan ya da puanlar için mutlak kazanmak, en azından mutlak puan almak için sahaya çıkacak. Çünkü artık ligin telafisi olmayan haftalarına girdik. Her puan çok önem arz ediyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda yara almamak adına o da mutlak kazanmak için çıkacak. Beraberlik bile Fenerbahçe'ye yaramıyor. O anlamda düşündüğümüzde tabii ben Hatay Spor'un her ne kadar son sıralarda olsa da hücum hattında hızlı oyuncular var. Yani gerçekten hızlı oyuncular var. Savunma arkasına atılan toplarda Fenerbahçe savunmasının çok dikkatli olması gerekiyor. Ama tabii hem sol bekte Ferdin'in hem sağ bekte Osayi'nin dönmesiyle beraber iki tane hızlı bek oyuncusunun olması o anlamda Fenerbahçe biraz daha avantaj sağlayacaktır. Senin bahsettiğin gibi yani belki tercihini Çağlar yine sağ stoper yapıp Osterwolde'yi sol stoper olarak da değerlendirebilir teknik heyet bu maçta. Öyle de bir yok. Çünkü Osterwolde de stoperde oynadığı zaman iyi bir performans ortaya koymuştu. Hem de hızlı bir oyuncu. Başakşehir mücadelesinde görmüştük. Savunma arkasına atılan hızlı toplarda Osterwolde birçok pozisyonda o atakları önlemişti. O anlamda Osterwolde tercihini de stoper olarak görebiliriz. Fenerbahçe'nin özellikle savunma anlamında çok dikkatli olması gerekiyor. Fenerbahçe son maçta hep ilk yarıları biraz şey yapıyor. Yani ilk yarılarda hep geriye düşüyor. Sonradan oyunu kazanmaya çalışıyor. Bunu artık Fenerbahçe ilk golü yendi. Aslında ilk golü atan takım olması gerekiyor ve ondan sonra da skoru bulması lazım. Ama Fenerbahçe adına işte deplasmanda oynamak Fenerbahçe adına bence avantaj.
Çünkü bu sezon için bir
bu
şans.
Bu sezon avantaj çünkü Fenerbahçe deplasmanda sadece bir kez
daha rahat oynuyor.
Beraberlik aldı ve daha rahat oynuyor. Herhalde Saracoğlu'nda
baskı 10 yıllık baskı.
10 yıllık baskı işte biraz gol gecikince özellikle Saracoğlu'nda o futbolcularda teknik yetki panik havasını sezebiliyorsunuz. Yani futbolcular o zaman gerçek oyunundan uzaklaşmaya başlıyor. İşte veya işte gol bir her geciktiği dakika Fenerbahçe adına dezavantaj olarak dönüyor ama deplasmanda Fenerbahçe son dakikaya kadar gol arayabiliyor. Bu anlamda da işte deplasman tribününün daha yani orada daha az sayıda taraftar olacak ama deplasman tribünü taraftarlarını da tebrik etmek lazım. Onlar da son dakikaya kadar hem coşkulu bir şekilde takımlarını destekliyorlar. Bu anlamda deplasmanda oynaması Fenerbahçe'nin avantaj. Tabii Mersin Stadı'nın zemini nasıl olacak? O bir soru işareti. Orada zemin çok da iyi değilmiş diyorlar. Orada zemin tabii biraz olumsuz bir etki yapabilir. Ama ben Fenerbahçe'nin zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Çünkü kaybetme gibi bir lüksü yok.
Ben zorlanacağını da düşünmüyorum. Ya Fenerbahçe ben artık Hatayspor'u deplasmanda mağlup eder görüşündeyim.
Şöyle söyleyeyim, ben artık hani şu son haftalara girdikten sonra hiçbir maçı çok rahat takımların kolay kolay kazanacağını, rahat galibiyet alacağını düşünmüyorum. Hatta İstanbulspor bile ligde şu anda ligde düşmesi kesinleşen takım ama onlar da oynadığı her maçta bence çok iyi futbol ortaya koyuyorlar.
Ya bir kere genç bir takım.
Osman Hoca'yı tebrik etmek lazım. Gerçekten
ya bu genç takımı bozmasınlar. İstanbulspor yine çıkar zaten.
Bozmuyorlar. Zaten Süper Lig'e çıkan kadroyu da değiştirmemişlerdi onlar. Çok fazla şey yapmışlardı. Borcu olmayan da bir kulüp. Yani İstanbulspor'da dahil olan her kulüp çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Sen daha önce bahsettin, puan durumuna baktığın zaman 11. sıradaki hatta 8. sıradaki takımın dahi 2 maç üst üste kaybetse küme düşme potasına girecek.
Evet.
Sivasspor ateş hattındaydı. Sivasspor şu anda 5. sırayı mı 6. sırayı mı ne çıktı?
Söyleyeyim hemen.
Yani
hemen söyleyeyim. Şimdi
üst üste birkaç maç kazanmayı
düşme potasında bulunan 17. sıradaki Gaziantep Futbol Kulübü'nün 28 puanı var. 7. sıradaki Başakşehir'in 36 puanı var. 8 puanlık bir fark var. Ya da 9. sıradaki Antalyaspor'un 35 puanı var. Yani evet. Bunlar potansiyel düşme potasına gereyebilecek.
Tabii canım, iki maç üst üste kaybetsinler bir anda takımlar. Bir anda kendilerini yani düşme hattında bulabilirler.
Sezon başında tabii ki çok büyük problemlerle karşılaştılar. Orada belli ki finansal anlamda sorunlar da var. Her ne kadar görevinden istifa eden Murat Sancak bunu birkaç ay önce yalanlamıştı ama belli ki doğruymuş. Ya Adana Demirspor sezona nasıl başlamıştı? Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en iyi oyunu ortaya koyan takım diyorduk. Geldikleri nokta inanılmaz.
Evet.
Büyük bir düşüş hikayesi. Şu anda 32 puanla 12. sıradalar ve düşme potasının sadece 4 puan önündeler.
Son maçlarda da puan kazanamıyorlar yani.
Evet.
Son maçlarda kazanamıyorlar yani. Hikmet Karaman geldi ama o değişiklik pek tutmadı yani. O aşı
bir
pek
de tutmadı. Sayın Başkan da görevinden.
Başkan da görevinden. Ayrıldı. Sportif aşı olduğu için aslında zaten kulübün sahibi.
Evet.
Aynı zamanda kendisi. O yüzden görevden ayrılsa da elini çekeceğini düşünmüyorum.
Evet.
Sonuçta orası bir sportif aşı olarak yönetildiği için orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi tabii gelirsek yine Fenerbahçe.
Peki aynen, ben Ali Naci Küçük İrfan 25 ile birlikte hatırlatma yapalım. Fenerbahçe gündemini konuşuyoruz Hatayspor maçı öncesi. Ben sana bir soru yöneltmek istiyorum. İşte Kasımpaşa maçı skor 1-1 ve İsmail Hoca yine sağdan Ceko'yu aldı. Ya bilmiyorum, beni düşündürüyor ama bazı konuştuğum Fenerbahçeli taraftarlar da bundan rahatsız. Yani mesela maç dengede giderken, gerideyken ya da berabere bir durum varken, skor varken final anlarında Ceko'yu kenara almak sence doğru mu? Mesela
yanlış.
Bir orta saha oyuncusu çıkarıp risk alıp Batshuayi yenine atmıyor. Ceko'yu kenara alıyor.
Şöyle söyleyeyim. Ceko'yu o maçta 60'ta oyundan alsaydı deseydin ki kabul edebilirdin. Ama 85'te oyundan alıyorsun. 5 dakikada oynayabilir değil mi bu oyuncu? Zaten 1-1. Hani skor üstünlüğünde olsa oyundan yine çıkartırsın ama 1-1 gol bulman gerekiyor. Ceza sahasında yapılan ortalar var. Yani dolayısıyla orada ceza sahasında daha fazla etkili olabilecek isim Ceko. 5 dakikada oynayabilir veya 10 dakikada oynayabilir.
Tabii de bu hafta daha da erken aldı. Sen bence Samsun maçına gittin.
Evet, evet.
Yani Kasımpaşa maçında 77'de aldı kenara, evet. Ceko'yu.
Genellikle alıyor ama dediğim gibi yani bu oyuncuyu yani özellikle gol bu yani Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı olduğu anlarda aldığı için de zaten eleştiriliyor. Aslında son maçlardaki tüm değişiklikleri biraz hatalı olarak görebiliriz İsmail Hoca'nın. Yani oyuncu değişiklikleri anlamında işte Alanya Spor maçında Kurunic'i oyunda tuttu. İsmail Yüksel oyundan aldı. Maç 2-2 idi.
Ve ya biraz ezberlenmiş rakiplerin de kolay çözeceği hamleler değil mi bunlar? Yani hiç yeni varyasyon, yeni bir oyun formasyonuna sıkıştığında gitmiyor İsmail Kartal ya da risk almıyor.
Bunu aslında ben hocaya basın toplantısında sordum.
Evet.
Sistemi değiştirmeyi düşünüyor musunuz diye sormuştum. Ama hoca yani ısrarla.
Ya hayır, belki oyun sisteminde ilk düdük çalarken değiştirmezsin ama.
Oyun içerisinde değiştirmen
yani
lazım.
Onu çözüm da aynen öyle.
Oyun içerisinde üçlüye dönebilirsin. Gerekirse üçlü savunmayı yapabilirsin. Senin elinde üçlü savunma oynayabilecek stoperlerin
ya
de var.
Ya tabii ki büyük bir baskı var. Yani 10 yıldır gelemeyen bir şampiyonluk var. Zaten o baskı hissediyor üstünde İsmail Kartal. Bunu anlayabiliyorsun. O galiba cesur kararlar almasını engelliyor İsmail Hoca.
Belki de olabilir çünkü dediğin gibi o baskıyı hissediyorsun. Yani onu kulübede de görebiliyorsun. Aslında hangi maçtı? Alanya maçı diyelim. Yani oradaki gol sevinciydi mesela. Tabii çok büyük bir yani havaya sıçrayarak şey yapması, sevinmesi. Zaten hocanın üzerindeki baskının net göstergesi aslında o. Ama bazen risk alması gerekiyor İsmail Hoca'nın. Üç forvete dönebilir. Zaman mesela Cengiz'le İrfan sakat değilken mesela Cengiz çıkıp İrfan giriyor Cengiz çıkıyor. Veya ikisini de birlikte oynayabileceği bir format da geliştirebilir. İşte üçlü savunmaya, maç içerisinde üçlü savunmaya dönebilir. Yani bir tane çıkıp iki tane kanat, hızlı kanat, işte Osayi, Mert'i kanat oyuncusu gibi, işte kanat bek gibi gönderebilir. 3-5-2'ye de dönebilirsin ama bunları çok fazla hoca değerlendirmeyi düşünmüyor. Son maçlarda işte 4-4-2'ye döndü puanlı. İşte Rize maçında bunu yaptı. Elde etti galip şeyi. İşte Kasımpaşa maçında da çift forvete döndü. İşte Başşuay'ı Serdar Dursun'la beraber. Bir de şu var. Başşuay'a da çok fazla süre vermesi gerekir. Aslında Başşuay'a da çok az süre veriyor teknik heyet.
Evet.
Ligde sadece bir maçta Başşuay'ı ilk 11 başlamış. Ama oynadığı maçlarda da gerçekten takıma katkı sağlayan bir isim. O anlamda Başçuay'a da daha fazla süre vermesi gerekiyor hocanın. Ama senin de bahsettiğin gibi yani farklı formasyonları denemiyor. Yani belli bir oyun sistemi var. Oyun sistemin dışına çıkmıyor. Ama senin de bahsettiğin gibi rakipler de artık Fenerbahçe'nin zaaflarını iyi biliyorlar ve o zaaflar üzerinde çalışmalar yapıyor ve son maçlarda görüyoruz ki Fenerbahçe savunmadan çok fazla top çıkararak oynayamıyor. Hep uzun toplarla oynuyor ve uzun toplarla oynadığın zaman aslında orta sahadaki eksikliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi de orta saha oyuncularının bu kadar zayıf gözükmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de Fenerbahçe'nin geriden o üçgenler kurarak, oyun kurarak çıkamamasından kaynaklanıyor. Bunu son maçta da gördük. Bu anlamda Fenerbahçe'nin tabii özellikle bazı futbolcular üzerinde formsuz oyuncular var, performansları düşüşte. Bu oyuncularla ilgili bazı bazı artık bu yaralarda yapılması gerekiyor teknik heyetin. Ama dedim Fenerbahçe'nin bu Hatayspor maçı Fenerbahçe adına dönüm maçı, kırılma maçı. Yani final maçı olarak da nitelemişsin. Bu maçla beraber Fenerbahçe'nin yeni bir seri yakalayıp sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü kaybetmeye Fenerbahçe'nin tahammülü yok. Öyle bir lüksü de yok Fenerbahçe'nin, onu söyleyelim.
Evet. Peki yani biraz tartışmalı bir yorum. Belki de sivri de olabilir ama Erman Özgür yıllarca futbol oynamış. Şu anda da gerçekten çok başarılı spor yorumcularından bir tanesi. Geçen gün programını izliyordum. Bir ifade kullandı İsmail Kartal'la alakalı. Fenerbahçe gerçekten şampiyonluk istiyorsa şimdi hocasını değiştirmeli. Maç bitti, kazandın, sevinebiliyor musun? İsmail Kartal şampiyon olur diyebiliyor musun? Bu Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak? Hep böyle ite kaka mı yenecek? Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bugün hocasını değiştirmeli demiş.
Ben katılmıyorum. Evet. Açık söyleyeyim, net bir şekilde söyleyeyim. Bu takım şu anda Fenerbahçe kulüp tarihinin en fazla puan toplayan takımı. En fazla gol attığı sezon herhalde 103 gollük sezondan sonra en fazla gol attığı sezonu oynuyor. Rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan istatistiklere de sahip, yani Fenerbahçe birçok istatistikte ligde lider bulunuyor. Yani sadece bir Ankara Gücü maçında alınan bir mağlubiyetin ardından bu tip yorumlar yapılmasını ben çok doğru bulmuyorum.
Ama şöyle
söyleyeyim. Aynı kişi, şimdi Okan Buruk, örnek vereceğim şimdi. Sparta Prag karşısında 4-1 yenildi. Ne deniliyordu? Şampiyonlar Ligi, Galatasaray ne yaptı? Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Şampiyonlar Ligi'de başa için gruptan çıkamadı. Sonra denildi ki 2000 ruhu denildi. UEFA Kupası hedef konuldu. En azından final denildi. Sparta Prag yenildi. 4 tane yenildi. Ve maç sonrası Okan Buruk çıktı, dedi ki bu yenilgide biz dedi lige daha iyi odaklanacağız bu yenilgiden sonra. Böyle bir açıklaması oldu.
Evet, doğru.
Şimdi Fenerbahçe, dediğim gibi maça, Ankara Gücü maçında tamamen yedek kadroyla çıktı. 7 tane 8 tane oyuncu değişikliği yaptı, rotasyon. Aslında bu rotasyon bile aslında Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı öte yandan gördüğünün net göstergesi. Eğer kupaya orada hedeflenmiş olsaydı, direkt kupaya hedeflenmiş olsaydı, Fenerbahçe orada az kadrosuyla sahada yer alırdı. Eleştirebilirsiniz ama bu tip yorumlar yapılmasını çok yanlış görüyorum. Aynı yorumları başka bir teknik adamla ilgili yapmış olsaydı saygı duyardım. Ama sadece bir yenilgi aldı diye İsmail Kartal'ın bu kadar kötülenmesini
aslında
şampiyon o işte bunu hemen gönderilmesi gerekiyor falan diye düşünüyorum.
Gönderilmesi gerekli belki ama çok sivri ama biraz önce konuştuk ya, İsmail Hoca cesur kararlar alamıyor.
Şöyle söyleyeyim, eleştirilerde haklılar. Eleştiri yapılması çok normaldir ama bu tip eleştiri yapılmasına da karşıyım. Dediğim gibi, çünkü şöyle bir şey var. 10 senede şampiyon olamamış bir takım var. Yani hangi teknik adam gelirse gelsin üzerinde büyük bir baskı olur. Dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi Jesus geldi. Geçen sene şampiyon mu yaptı Fenerbahçe? Aynı yorumlar yapıldı. Yani sonuçta
şimdi şuradan da bakmak lazım. Şimdi en iyi sezon başlangıcı rekoru sende. Evet. Şu an İsmail Kartal takımında. Deplasmanda gol yememe rekoru kırmışsın.
Evet.
Rakip ceza sahasına girme rekoru kırmışsın. 19 maçlık bir galibiyet serisi almışsın.
Deplasmanda da öyle bir şey
abi, var. Ama hala Galatasaray'ın gerisindesin.
Ya şöyle diyeyim, Galatasaray'da inanılmaz bir performans sergiledi. Ya da o da başka bir performans sergiledi. Yani şunu söyleyeyim, şu anda iki takımda şampiyonluk puan ortalamasını yakaladı mı? Yakaladı. 72 puanla bu ülkede şampiyon olundu ya. Şu anda iki takımda neredeyse şampiyonluk puan ortalaması. Yani şampiyon olunacak puanları topladı. İkisi de ekstrem bir performans sergiliyor. Dolayısıyla ben bu yorumlara biraz hani İsmail Kartal'ın çok fazla lobisi olmadığı için çok çabuk, çok ağır eleştirilerde bulunuyor ve kendisi de bence çok iyi ifade edemiyor. Veya iletişim anlamında bence biraz destek, kulüp anlamında da destek vermesi lazım İsmail Kartal. Neleri iyi yaptı, neler olmadı. Yani her şeyi, yani yaşanan tüm sorunları işte teknik heyetin üzerine atıp işte İsmail Kartal göndersin, her şey güzel olacak. Ya belki İsmail Kartal sezon sonunda şampiyon oldu. Bu zaman bu tip yorum yapan insanlar ne yapacak? Üzül mü diyecek? Hayır, yine yorumlarını yapmaya devam edecekler yeni sezonu. Hiçbir şey yapmayacaklar. Ondan sonra da şampiyonluk hikayelerini anlatmaya başlayacaklar. Ya bizim ülkemizde böyle. Ya yazıyorsun oraya, sezon sonunda gönderilsin. Gönderilsin, kim getirecek? Kim gelecek sezon içinde şu ortada? Gelecek teknik adam hemen takıma uyum mu sağlayacak? Zaten bu ligin boyu oldukça kısaldı. 2 günde bir maç yapacaksın. Ne kadar teknik etki edebilecek yeni şeye, takıma? Yani burada aslında biraz ağır buluyorum. Ben de haksız buluyorum. Şimdi Hatay Spor maçıyla diyelim ki bir galibiyet, Fenerbahçe puan, şimdi diyelim ki Hatay Spor'da puan kaybetti, bu sefer diyecekler ki bak biz haklı olduk. Şimdi bu yorum yapan insan diyecek ki biz doğru söyledik, işte zamanında müdahale edilseydi böyle olurdu. Ama diyelim ki biz galibiyet serisi yakaladığı zaman ne olacak, kimse o zaman şey yapmayacaklar. Yani bu biraz ön alma gibi düşünüyorum ben. Ben haksız olduğunu da düşünüyorum İsmail Kartal yapılan eleştirilerde. Ama şu var, oyuncu değişiklikler konusunda eleştirdik burada. Dönüşler maçında en ağır eleştirileri yaptık kendisine. Alanya maçında, Samsun maçında kaybedilen puanlarda da eleştirdik. Ama hani diyorlar ya Fenerbahçe son maçlarda düşüş bir performans gösteriyor. Şimdi Kasımpaşa ile oynuyorsun. Tamam, 1-1, 2-1 yendin. Ama Kasımpaşa'nın da baktığın zaman son maçlardaki performansa gerçekten iyi bir performans ortaya koyan bir ekip. Ligin ilk 5 içerisinde. O takıma karşı çok fazla pozisyon vermemişsin. Alanya Spor maçında puan kaybetmişsin. Kalene gelen 3 şuttan 2 isabet, 3 şut var işte. İkisi gol olmuş. 3 isabetli şut ama ya 4 isabetli şut. Samsun Spor maçında kalene gelen ilk şut gol olmuş. O da dünya kadar pozisyona girmişti. Aslında hani kötü oynuyor değil ama yani ligin boyu kısaldığından sonra artık kolay bir maç yok. Yani peki, hiçbir takım kolay kolay maç kazanamayacak. Antalya Spor maçında kolay mı geçirdi Galatasaray? Hayır. Çok zor bir maç oldu. Tabii bundan canım. Sonraki net. Bundan sonraki her maç çok zor olacak tüm takımlar için. Kolay bir maç yok.
Evet. Peki kaleci demişken Livakovic yani gelirken yanlış hatırlamıyorsam Senat söylemişti. Yapılan bir şeyde sıralamada dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösteriliyormuş. Ben böyle bir performans ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Mesela bu sezonki oyunlarını söyleyeceğim. Tabii ki Livakovic yeni geldi. Ama Mustera'nın Galatasaray'a kazandırdığı maçı sayarsın. Livakovic'in tek başına Fenerbahçe'ye kazandırdığı maçı
1-2 tanedir.
Ben bilmiyorum.
1-2 tane var.
Yani direkt kurtarışlarıyla.
Zaten 1-2 maç var yani.
Ya Livakovic'in biraz daha sanki performansını yükseltmesi gerekiyor.
Bundan sonra yükselebilir diye düşünüyorum. Çünkü niye? Aslında burada yanlış yapıldı.
Evet.
Hırvatistan milli takımı oyuncusu. Dünya Kupası'ndaki performansı tabii ortada. Şimdi buraya geldi. Çok İngilizceyi çok iyi bilmiyor. Yani yabancı dili çok iyi değil.
İletişim sorunu yaşıyor.
İletişim sorunu yaşıyor. Şimdi kaleci antrenörü her ne kadar kabul edilmese de bunu söylemek lazım.
Evet.
Şimdi Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü iyi bir kaleci antrenörü olabilir. Yani şey yapmıyorum ama.
Türk mü?
Türk.
Olmaz.
Şimdi önceki çalıştıklarına bak. Hani şey için söylemiyorum. Hani
Mustera'nınki de Türk ama Mustera kendi istiyor. Çünkü Mustera Türkçe biliyor.
Küçümsemek gibi söylemiyorum. Mesela diyelim ki bakıyorsun daha önceki çalıştırdığı takım bir takım çalıştırmış. Tokat Spor'da yanılmıyorsam kaleci antrenörlüğü yapmış. Daha yani Süper Lig tecrübesi olmayan bir kaleci olarak
antrenör.
Evet. Yani kalecilik yaparken de Süper Lig'de oynamamış.
Hmm.
Yani sonuçta karşısındaki adam da Hırvatistan milli takımının kalecisi. Dünya Kupası'na mücadele etmiş. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Doğru. Ne verebilirsin? Yani veya ne katabilirsin? Ekstra ne verebilirsin?
Tabii. Şimdi, hangi özelliğini geliştirebilirsin?
Hangi özelliğini geliştirebilirsin? Şimdi bunu gerçi bunu hani söylüyorum hani küçük şey olarak söylemiyorum, özür dilerim ama küçümsemek için söylüyorum ama gerçekçi olmak lazım.
Peki sanki Livakovic için bir yardımcı antrenör
geldi. Şimdi Hırvatistan milli takımın şey Dinamo Zagreb'le birlikte çalıştı.
Evet.
Daha önce Trabzonspor'dan Bielisa'nın yardımcı kaleci antrenörlüğünü de yapan Zusic geldi. Zusic diye anlamıyorsam.
Göreve başladı mı?
Göreve başladı. Son 10 gündür göreve başladı. Şimdi bir, Zusic'in daha önce yaptığı Hırvatistan basında yaptığı bir röportaj var. Biz diyor yakın arkadaş gibiyiz. Yani dışarıda da birlikte zaman geçiriyoruz ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla burada şimdi oyuncu çok fazla değil mi yabancı dili çok iyi olma. Bak dikkat et, herkese röportaj verdiler. Livakovic'i vermediler çünkü bir tek bir kişiye verildi. O da Hırvatça röportaj yaptığı için verdiler. Hırvatça konuştu bildiği için. İngilizceyi çok iyi bilemiyor. Ya yani şimdi bu ister istemez bir şey uyum sorunu yaşayacak.
Tabii.
Yani bir iletişim sorunu. Şimdi onu aldın. Bak bunu aslında belki sezon başında yapsaydı belki çok daha farklı olabilirdi. Hem milli takımda birlikte çalıştığı hem de Dinamo Zagreb'de birlikte çalıştığı bir kaleci
abi zaten
getirdi Fenerbahçe.
Aynen. Bütün gününü neredeyse onlar.
Şimdi bütün gününü onunla geçiriyor. Yani hemen de yabancı çekmiyor. Uyum sürecini daha da çabuk. Mustera artık Türkçe'yi
hayır yapıyor. Mustera ha. Yani mesela Mustera'nın da gelişiminde %100 Taffarel'in çok büyük bir payı vardır. Yani bütün sosyal hayatında Taffarel'leydi Mustera. İşte, şimdi Taffarel'in yardımcısı Fadıl Hoca var.
Bu nereye benziyor biliyor musun?
Sürekli ailece görüşüyorlar Fadıl Hoca ile beraber. Mustera bırakmıyor mesela Fadıl Hoca'yı. Ben Galatasaray'da olduğum sürece benim kaleci antrenörüm Fadıl Koç'tan olacak diyor
Fadıl
mesela.
Fadıl Hoca'nın da bir şeyi var ama.
Tabii.
Yani daha önce birçok yerde görev yapmış
var
bir isim. Yani şimdi, bu yüzden diyorum yani CV çok önemli aslında.
Kesinlikle katılıyorum.
Yani o noktada kalecinin eksik yönlerini bekleyip eksik yönlerini görüp ona göre onu geliştirmesi gerekiyor.
Evet. Peki.
Orada da şimdi bu gelen şeyle beraber performans artacak ama bence biraz geç bir hamle yapıldı onu söyleyeyim. Ha bunu teknik heyet mi istemedi? Niye böyle bir karar alındı? Bence biraz geç hamle oldu. Bence bunu sezon başında yapılması lazım. Yani Dünya Kupası'nda oynayan Hırvatistan milli takımının bir kalecisini getiriyorsunuz. Ona kaleci antrenörü olarak onun seviyesinde, onun eksikliğini giderecek, onun üzerine katabilecek bir isim olması gerekiyor.
Peki Galatasaray'a geçelim. Fenerbahçe'yi bayağı detaylı ve kapsamlı konuştuk. Son bilgileri aktardık. biraz da Galatasaray konuşalım ki Galatasaraylı dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden tepki almayalım. Evet, hafta sonu bir derbi var. Bu akşam da Türkiye Kupası'nda Galatasaray yarı final mücadelesi verecek. Son dörde kalmak için Fatih Karagümrük Futbol Kulübü ile karşılaşacak Galatasaray.
Fenerbahçe gibi rotasyonlu bir kadroyla çıkar büyük ihtimalle.
Evet, rotasyon %80 yapacak çünkü tabii ki hafta sonunda Galatasaray'ın gerçekten çok zor bir karşılaşması var, rakibi var, derbiye çıkacak. %100 Okan Hoca Beşiktaş derbisini düşünerek bir 11 bugün sahaya sürecek. Özellikle uzun süredir şans bulamayan Wilfred Zaha, kalede Günay, aynı zamanda Berkan Kutlu, Tete, önümüzdeki sezon gerçekten Okan Hoca'nın çok iyi performans beklediği, ilk 11'i zorlayacağına inandığı Eyüp Aydın ve Carlos Vinicius gibi isimlerin ilk 11'de başlamasını ve Okan Hoca'nın geniş bir rotasyona imza atmasını bekliyoruz bu maçta. Tabii ki hamle oyuncusu olarak...
Sürpriz yaşanır mı? Fenerbahçe'deki gibi sürpriz yaşanma ihtimalini düşünüyor musun?
Valla iç sahada hamle, yani yıldızları da kulübede olacağı için tabii ki hamle oyuncusu olarak kullanacak bazı isimleri, kadroya alacak bazı yıldızları Okan Buruk. Ben bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Yani Karagümrük de gerçekten son haftalarda, yanlış hatırlamıyorsam, son 5'lik maçında da rakiplerine karşı skor üretmeyi başardı. Ama düşme potasında olan bir takım. Yani onların da önceliği biraz sanki lig olur diye düşünüyorum.
Son maçta 90+5'te bir penaltı çalındı Karagümrük'e. Gerçekten yani lehin, aleyhine fecaat, öyle söyleyeyim. Çok kötü bir penaltıydı. Yani normalde yeniyordu. 1-1 beraber bitti maç.
Ve 10 kişi tamamladılar. Evet, evet. İlk yarıda 10 kişi kaldılar. Ve yanlış hatırlamıyorsam Alanyaspor'la oynuyorlardı. Evet, evet. Aynen öyle, doğru. Ben de maçın böyle 60-70 dakikalık periyodunu izledim. Ama Alanyaspor çok kötüydü. Hatta şu yorum yaptım. Ya nerede Fener maçındaki Alanyaspor? Nerede bir de direkt rakibi? Yani Alanyaspor da düşme potasında. Evet. Ya Karagümrük iyi oynadı. 10 kişi kalmasına rağmen. Hatta 33'te görmüş bak. Evet. Ryan Mendes 33'te kırmızı kart gördü ve maçın çok büyük bir kısmını, neredeyse 60-65 dakika 10 kişi oynadı Karagümrük. Ona rağmen yani neredeyse oyunsal anlamda da üstün olan taraftı.
Öyle 90+5'te çalınan penaltıyı aslında normal bir şekilde penaltı olduğunu düşünmüyorum. Zaten VAR müdahale etti penaltı diye ama
evet.
Yani bizim dediğim gibi standart olmadığı için.
Tabii canım. Ya son 5'lik maçında skor üretiyor Karagümrük. Ben gollü, keyifli bir 90 dakika bekliyorum ama Galatasaray bence Beşiktaş derbisi öncesinde taraftarıyla son kez buluşacak, yani derbi öncesinde bir hata yapmayacağı kanaatindeyim. Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi bu yarışta, şampiyonluk yarışında da, rekabette de yani Galatasaray'ın en büyük rakibi Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Galatasaray. Bu ülke sınırları içerisinde. Evet. Şimdi en büyük rakibinde kupada elenmişken, yani orada hedefe ulaşmak, iki kupayla sezonu tamamlama inancı daha da çok artmıştır diye düşünüyorum. O yüzden ben burada
3
bir
diğer var, 3
süper kupa da olabilir, doğru söylüyorsun. Yani o yüzden bu şansı, bu fırsatı tepmeyecektir diye bekliyorum. Bugünkü 90 dakika üzerinde tabii ki kafalarda Beşiktaş derbisi var. Çünkü Galatasaray İnönü Stadyumu yıkılıp yeni stadyumda
Tüpraş'ta oldu şimdi.
Şimdi o yüzden sponsor ismi vermek istemedim. Tüpraş Stadyumunda, çünkü Vodafone Park'ta yoruz. Tüpraş Stadyumunda Galatasaray'ın hiç galibiyeti yok. Yani yanlış hatırlamıyorsam 4 mağlubiyet, 1 beraberlik sadece. Bu döngüyü, bu istatistiği kırmak istiyor Okan Buruk. Bir ilke daha imza atma peşinde, hedefinde. Ben tabii ki ilk 11, muhtemel 11'de, Galatasaray'ın derbiye dair muhtemel 11'inde belki de birçok mevkiyi netleştirecek isim Orien'in durumu. Çünkü bir sakatlık yaşayıp geldi Afrika Kupası'ndan. Ve hedef maç olarak planlanan karşılaşma Beşiktaş derbisiydi. Bu maça yetiştirilmesi planlanıyordu. Yoğun bir tedavi görüyor. Ama yetişecek mi yetişmeyecek mi? Cuma günü kendini deneyecek. Yarın yapılacak antrenmanda ve buna göre bir karar alınacak. Bir de oraya tabii ki çok tecrübeli bir isim. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama derbide direkt Okan Hoca 11'de sahaya atar mı? Orası biraz soru işareti.
O kadar uzun sakatlığından atması bence risk olur.
Evet.
Yani orada da çok fazla sıkıntı yaşamıyor aslında. Yani o sağ bek mevkinde çok.
Yani Kaan oynayınca katılırım. Yani Kaan oynayınca katılırım. Ki oynayacak gibi de duruyor.
Bir de şöyle söyleyeyim. Evet. Galatasaray ileride basan takımlara karşı zorluk yaşıyor. Hem Sparta bırak, Antalya Spor bak ileride baskı yaptı, şey yaptı. Çok sıkıntı yaşadı ama Beşiktaş gene ya, hani Konya Spor maçında da hani lig maçında da görmüştük. Mesela Konya Spor'un bir ara ilk yarıda %75'e %25 yani %75 Konya'daydı topla oynama üstünlüğü. %25 Beşiktaş'taydı. Yani Beşiktaş biraz kendi sahasında oyunu kabul edip yani daha savunma ağırlıklı oynayacaktır ama bu da Galatasaray'ın işine yarar diye düşünüyorum ben. Çünkü ileride baskı yaptığı anda da yani Beşiktaş'ın mevcut kadrosuyla ileride baskılı bir oyun sergileyemeyeceğini düşünüyorum açık söyleyeyim.
Ama ya tabii ön alan baskısını yapan atak ya da gol düşünen takımlara karşı Galatasaray zorlanıyor işte. Örnek İstanbulspor.
Antalyaspor.
İstanbulspor maçında da zorlandı. Evet. Hani Antalya daha iyi bir takım.
Evet.
Çünkü yani şimdi Antalyaspor belki uzun süredir galibiyet alamıyor ama hani derler ya hakkını teslim edelim Sergen Yalçın'ın. Kaybettiği Fenerbahçe maçında da Beşiktaş'a karşı kupa maçında da iyi oynadı Antalyaspor. Hani deyim yerindeyse nefesi yetmedi. Öne geçmeyi başardı Beşiktaş karşısında da ama kazanamadı. Yani Galatasaray maçında da gerçekten iyi bir futbol ortaya koydu Antalyaspor.
Aslında galibiyet hak ettiğini söyleyebiliriz ya.
Yok. Ya yani Mertens biraz bencil olmasa 60'tan sonra çok net iki tane pozisyon var. Zaha'ya çıkarmıyor. Kaleye şut atıyor. Yoksa maçı koparabilirdi Galatasaray ama Antalyaspor ha 2-2 olabilir miydi? Olabilirdi.
Üç büyükler devam ediyor.
Radyo Gol'de, Üç Büyükler'de yine sizlerleyiz. Devam ediyoruz kısa bir aranın ardından. Galatasaray Beşiktaş derbisine dair son bilgileri aktarmaya başlamıştık.
Bir şey ekleyeyim onu. Az önce Mert Hakan'dan bahsettik evet. Ya. Yani şimdi Mert Hakan'da talimatta şöyle bir durum söz konusu. Evet. Ceza alması için Ankaragücü başvurdu. Yalnız var olan bir maçta sözlü ihlallerde görüntü kullanılması talimatlara aykırı. Onu söyleyelim.
Sözlü.
Evet sözlü ihlallerde.
Çünkü Icardi'de kullanıldı.
Sözlü ihlallerde. Hı. Var olduğu için talimatlara aykırıymış. Onu söyleyelim. Görüntü kullanılması talimatlara aykırı ama olay maç sonrasında oluyor. Hakemler sahada. Hı. Var devrede mi bunlara bakılacak. Yani hakemler sahada mı var devrede mi bunlara bakılacak. Cezası çıkarsa da infazın yapılacağı ilk maç Süper Kupa mücadelesi olacak.
Oo. Nasıl yani ilk maç?
Galatasaray mücadelesi olacak. Yani bakılacak şey yapılacak. Herhalde lig maçına yetişmez diyorlar. Yani bakacaklar ceza. Tepkisiz sevk edilir herhalde Galatasaray gibi.
Zannetmiyorum ceza vereceklerini o zaman.
Tabii ceza verileceğini düşünmüyorum.
Sanmıyorum.
Ama şöyle de bir durum. Dediğim gibi sözlü bir ihlal. Orada şimdi hakem çünkü tam
abi sahada. Hiç oralara girme. Hiç yönetmelik vesaire deme. Dediğim gibi standartsızlık bizim olayımız. Zaten bir standart demiş. Kural vesaire hiç arama. Federasyonun paşa gönlü nasıl istiyorsa öyle karar verir. Öyle diyelim. Peki derbiye dair Galatasaray'ın muhtemel 11'ini bir aktaralım. Kalede Muslera, defans dörtlüsü Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, sol bekte Derek Köyn, orta sahada Torreira, Kerem Demirbay ikilisi, sağ tarafta Barış Alper, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, 10 numara pozisyonda Mertens ve en ileride Icardi 11 ile Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında çıkmasını bekliyoruz. Klasikleşen deyim yerindeyse artık son haftalarda klasikleşen Galatasaray 11'i. Zaha bir türlü 11'e giremiyor.
Tete.
Ya Tete'den benim çok büyük bir açıkçası umudum, beklentim 11 yarışına dahil olmasını Galatasaray performansı sebebiyle. Yoksa ilk geldiğinde tabii ki beklenen ya da umut edilen oydu. direkt 11 oyuncusu olmasıydı ama mevcut zaten performansları ve Galatasaraylı oyuncuların ortaya koyduklarını baz alırsak, yani normalde sağ bek ya da sol bek sorunu yaşamayan bir Galatasaray'da Tete bütün sezon kenarda oturur çünkü Barış Alper gerçeği var. Çok net bir şekilde.
Ya bu sezon üzerine müthiş yani, üzerine koydu yani Barış
Alper'i. Bir takdir etmek lazım. Hem Barış Alper hem Ferdi. Yani şu anda Türk futbolunda joker olarak niteleyebileceğimiz, evet, kendini geliştirme anlamında zirveye yazacağımız iki adam bence.
Genç oyuncular örnek gösterilmesi gereken.
Çok net. Oyuncu. Aynen öyle. Yani hani şey derler diye üniversitede ders verilir bak, kardeşim. Aynen öyle.
Fiziksel gelişimleri. Hani bu şu oyuncuların 3 sene önceki, 4 sene önceki haliyle şimdiki hali arasındaki tabii fark. Yani Barış'la gerçekten yani müthiş bir gelişim gösterdi.
Ama tabii bu azmin ve çalışmanın eseri. Onu da unutmayalım.
Tabii canım.
Sporcu olmak isteyen, futbolcu olmak isteyen herkesin ya da gençlerin, çocukların bu iki oyuncu, bu iki futbolcuyu örnek almaları
bir
gerekiyor.
Bir de şöyle söyleyeyim. İki futbolcunun özelliği de joker oyuncu olmaları.
Tabii. Yani
her mevkide forma giyiyorlar.
Abi bence hem öyle hem de atletik performans ve fizik gücü artık futbolda o kadar önemli ki.
Gerçi zaten.
Yani yetenek evet kesinlikle. Ama fizik güç sana artı 10, artı 15 yani önde başlamanı her rekabette artıya geçmeni sağlıyor. Yani Barış Alper'in bence en büyük artısı bu.
Tabii tabii düşmüyor ikili mücadelelerde.
Hızlı bir de.
Hızlı yani mücadelelerde korakor mücadele ediyor. Zaman zaman tabii kartlık hareketler yapıyor ama sizin gibi korakor mücadele ediyor. Gerçekten o anlamda tebrik etmek gerekir. Ya ben zaten söylüyorum Kerem Aktürkoğlu, Barış. Yani son dönemde Kerem Demirbay. Yani orta sahada o da iyi bir performans ortaya koymaya başladı. Hani o ağırlığını artık yavaş yavaş hissettiriyor. O anlamda da Galatasaray'da önemli işler yapıyor yerli anlamda. Fenerbahçe'de mesela Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Ferdi'yi son başlarda bakıyoruz hep şey joker oyuncu ve son maçta da hep kötü işte bazı futbolcu form düşüklüğü diyoruz ama Ferdi sahaya girdiği zaman o şeyini hemen hissettiriyor. Yani Fenerbahçe'nin şu anda bir numaralı yıldızı Ferdi.
Evet. Peki yani ilk 11'i saydık Galatasaray'ın.
Beşiktaş'ı da
Atakan. İlk bölümde de Atakan Kurt Beşiktaş muhtemel 11'ini aktarmıştı. Nasıl bir derbi bekliyorsun peki?
Benim
mevcut
favorim,
muhtemel 11'ler.
Benim favorim gözetimine. Galatasaray. Yani Galatasaray'ın yenme ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Olursa da bir beraberlik. Yani Beşiktaş savunma anlamında Santos'la beraber gerçekten iyi bir ivme yakaladı. O savunmada yaşanan sıkıntıyı Santos çözdü. Daha az gol yiyor Santos'la beraber. Zaten Santos geldiği zaman da ifade etmişlerdi. Yani bu savunmaya çok önem verir. Savunma ağırlıklı bir futbol oynatır diye. Zaman zaman da savunma ağırlıklı futbol oynattığı için de taraftarların da aslında Beşiktaş taraftarlarının da tepkisini çeken bir teknik adam Santos. Az önce de bahsettim. Galatasaray'da Galatasaray'da oynuyorsanız önde basarsanız Galatasaray'a sıkıntı yaratıyorsunuz ama topu Galatasaray'a verirseniz orada çok daha fazla sıkıntı yaşarsınız. Yani orada şimdi Icardi gibi bir oyuncu var. Hakkını yemek lazım. Ceza sahasında topla buluştuğu anda bunu son maçlarda performans anlamında biraz sıkıntı yaşasa da ceza sahasında topla buluştuğu anda da gol yapabilen bir isim. O yüzden mümkün olduğunca Icardi'yi topla buluşturmaması gerekiyor. Aynı zamanda da bence orada orta sahada da Galatasaray'a toplu yaptırmaması gerekiyor. Orada burada oyunun kaderini belirleyecek bence kilit bölge orta saha. Bir de kanatlar belirleyecektir. Kanatlarda Galatasaray'da işte Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz gibi iki yetkili hızlı isimler var. Onların karşısında Beşiktaş'taki oyuncuların performansı belirleyecek olacak. Onur mu demiştik Beşiktaş'ta sağ...
Yok sağ bek Svensson'un oynama Svensson ihtimali yüksek dedi ama Onur Bulut da olabilir dedi.
Onur Bulut olacağını düşünmüyorum.
Ben bence ben de Svensson'la başlayacağım.
Onur Bulut olursa sağ bekte yani Galatasaray orayı sağ beki şey yapar yani otoban yapar.
Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'na karşı oynayacak o zaman.
O zaman otoban yaparlar orayı, öyle söyleyeyim. Yani.
Ya
yani onu Bulut'u küçümsemek hiç söylemiyorum ama
estağfurullah yani. Hocam.
Ama şu anki şu ana kadar sergilediği performansa bakarsak karşısında Kerem Aktürkoğlu olacak.
Yani zor.
Yani o oradan Galatasaray tüm ataklarını oradan yapar. Yani eğer öyle bir şey olursa o zaman benim tahminimde Svensson'la devam eder diye düşünüyorum azından.
Ben de güzel bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum Atakan Kurt gibi. Yani seyir zevki yüksek bir derbi olacağını
topu
düşünüyorum.
Topu da oynama üstünde Galatasaray'da olur.
Öyle düşünüyorum ben. Evet. Ama yine de güzel bir derbi olacağını ben
yani,
düşünüyorum.
Geçen yılda Galatasaray 1-0 öne geçti. Sonra Beşiktaş geriden gelip kazanmıştı. Tüpraş Stadyumu'nda. Şimdiki adıyla İnönü diyeceğim ama geçmişe dönüp.
İnönü de değil artık yani. Şimdi statlarımıza da park ismini koyuyorlar. Evet. Ya bence ben onu da çok saçma. Yani statsa stad ismini.
Aynen öyle. Park yani. Yani kolay geçmiyor açıkçası İnönü'nde oynanan maçlar Galatasaray adına. Ve bunu da bir motivasyon unsuru olarak kullanıyor Galatasaray teknik heyeti oyuncularla. Ve aynı zamanda da ben mesela Beşiktaş derbisinde Icardi'nin iyi bir performans sergileyip yine skor yapacağını düşünüyorum. Çünkü Icardi Galatasaray'da hani efsane olma statüsüne büyük maç performanslarıyla çıkmayı başardı. Zaten bir laf vardır ya, yani büyük oyuncular büyük maçları kazandırır. Büyük maçlarda çok iyi oynar diye. Özellikle geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun Icardi'ye verdiği cezanın da Galatasaray takımını kenetlediğini ve Icardi'yi de daha fazla motive ettiğini söylemek lazım. Çok fazla ben bu Galatasaray Fenerbahçe arasındaki demeç kavgaları, sosyal medya göndermelerine girmek istemiyorum ama
Icardi olayına girdik.
Icardi'yi de bu durum, bu ceza ekstra motive etmiş durumda.
Aslında ben orada söyleyeyim aslında. Icardi'ye verilen ceza, şimdi bir, az önce dedik ya, futbol disiplin talimatı 41. maddesine göre sevk ediyorsun.
Evet.
Onun en az şeyi 3 maç. Sonra sportmenliğe aykırı harekete çeviriyorsun. Aslında 2 maç.
Ne şiş yansın ne kebap aslında, cezası ya.
Aslında 2 maç, sonra 1 maça düşürüyorsun.
Yani
çok enteresan.
İlginç
yani.
Bir ceza. Ya dediğin gibi sevk ediyorsan... Niye sevk ettin bir de? Hayır. Hangi görüntüye dair? Şöyle, bilmiyorsun abi. Anlatamıyorsun kamuoyu.
Şöyle söyleyeyim. Bunu aslında...
Hangi görüntüye dair sen bu cezayı verdin abi?
Zaten telefondan çekilen görüntüyle sevk edilmiyor. Ankara Gücü başvurusu üzerine başvuruyor. Ve başvurunun ardından stat kamera görüntüleri ve bir offside kamera görüntüsü var VAR'daki. Yani VAR'a çünkü tüm kulüpler iletiliyor. O VAR'daki görüntüde yaklaşık 2 ya da 3 saniyelik görüntüde bu tespit ediliyor görüntüde. Onun üzerine ceza veriliyor. Görüntüde tespit edilmesi üzerine ceza veriliyor. Ama dediğim gibi şimdi bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kamuoyuna açıklaması lazım.
Kamuoyuna çok ciddi bir iletişim problemi var.
Kamuoyuna açıklasa tartışmaları daha başında hiç olmadan bitirecek. Ama bunu bitirmiyor. İnsanlar da sosyal medyada, millet birbirine giriyor.
Tabii.
Şimdi dediğim gibi görüntü varsa niye o zaman az sınırdan cezayı vermiyorsun da az sınırın da tahrik gerekçesi bir maçı düşürüyorsun.
O kadar kötü yönetiyorlar ki Türk futbolunu. Ya, şimdi bak,
Türk futbol tarihini.
Ne şiş yansın ne kebap diye sen bu cezayı verdin. Evet. Bak. Ne Galatasaray'ın takdirini kazandı ne Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'si diyor ki sevk ettiysen niye bu kadar az ceza verdin? Galatasaray diyor ki görüntü yok. Neyin cezasını verdin? Bana görüntüyü göster o zaman diyor. Yani neye istinaden bu cezayı verdin diye. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'yi federasyon yine bu kararıyla birbirine soktu.
Ya şöyle söyleyeyim, zaten sıkıntı şu. Görüntü montaj denildiği anda, çünkü burada açıklama yapılmış olsaydı. Çünkü bir de diyor görüntü montaj. Şimdi görüntü montaj olmadı. Ceza verdiğine göre görüntü montaj değil, ortaya çıktı. Şimdi ona göre dediğim gibi federasyon çıkıp açıklama yapması lazım. Yani şeffaf olması lazım. Şeffaf olduğu zaman da zaten bu tartışmaların önüne geçer. Ama bunu yapmıyorlar. Dediğim gibi Türk futbol tarihinin gördüğü, belki de görebileceği
en kötü federasyon yönetimi. Katılıyorum sana.
Yani Türk futbol tarihinde ya geçecekler bak, yani.
Bu hakemler isimleri, kötü diyoruz ya.
Bu isimleri yazacaklar. Hakemler kötü olmasında da bunlar net.
Aynen
ama.
Net. Bunlardan sebep diyorum işte. Yani Türkiye Futbol Federasyonu nedir abi en büyük yükümlülüğü? Türk futbolunu yönetmek değil mi?
Evet.
Abi hiçbir şeyini ne diyeyim? Kategorisini vesaire hiçbir şey yönetemiyorlar.
Kendi hakemine sahip.
Hakemler yerde, hakemler sahipsiz. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi birbirine sokmuş durumdalar. Amatör kulüpler, altyapı, felaket, stadyum zeminleri, affedersin rezalet.
Ya hiçbir şekilde görünmüyor. Bu onların şeyi işte, marka değerinden bahsediyorsun. Şu anda ligin marka değeri yerlerde sürünüyor. Sen bunu düzeltmen gerekirken farklı şeyler.
Abi kaç tane skandal yaşadık bak. Ya en son bu sezon içinde. Yok Süper Kupa finali. En prestijli hakemimizin dövülmesi. Abi insanda biraz utanma olur ya. Yani nasıl bırakmıyorlar hala, ya da nasıl kendilerini başarılı addedip konsantre oluyorlar hala göreve? İnanılır gibi değil yani. Ya, bu... Onlar muhtemelen herhalde Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. İyi bir takımımız var. İyi bir hocamız var.
Onu bırakmak istiyorlar.
Onu, o keyfi herhalde, o şampiyonanın keyfini yaşamak istiyorlar orada. O hani, seyahati yapmak istiyorlar.
Hani bak şimdi
yani.
Tolga Özkolfa MHK üyeliğinden de istifa etti ve VAR'dan sorumluydu biliyorsun. VAR oradan da istifa etti. Şimdi oraya atanan kişinin, tamam mı, yeni VAR sorumlusu da yardımcı hakemlikten başka bir şey yapmamış, düşünüyor musun? Ya VAR sorumlusu. Şimdi bak, liyakat diyorsun ya şimdi. Ondan sonra diyorsun ki niye hakem konuşuyoruz biz? Ha şimdi liyakatlı bir atama yap.
Aynen öyle.
Tamam mı? Atadığın kişi de olsun ama tabii
abi onu bırak. MHK tamam, başkanının
VAR'dan sorumlu bak, MHK de VAR'dan sorumlu olacak kapasitede üye de yok yalnız. Öyle de bir sıkıntı söz konusu. Yani nereye tutarsan elinde kalıyor.
Aynen öyle. Abi MHK başkanının futbola dair geçmişini söylesene bana. Ahmet İbanoğlu'ydu değil mi?
Kim abi? Önce işte bahsedilmiş işte. Kim o da abi? İkincilikte falan maçı. Süper Lig şeyi çok fazla olmayan bir hakem ya.
Güney Çakır da Gürcistan Futbol Federasyonu'nda değil mi? MHK'nin başında.
Ya çok önemli isimlerimiz var. Bahattin Duran FIFA'da işte Güney Çakır'la birlikte UEFA finali yönetmiş.
Yorumcumuz Fırat Aydınus.
Fırat Aydınuslar. Yani çok önemli isimler falan var.
Say bitiremezsin ya.
Ama ya bu isimlerden değerlendirirse dediğin gibi MHK başına Ahmet İbanoğlu gibi birisini getiriyorsun. O da şu anda zaten Türk hakemliği de belki de Türk futbol tarihinin en kötü dönemini geçiriyor bence Türk hakemliği de. Her maçta tartışıyor.
Tabii canım, net. Yani.
Her maçta.
Net.
Kafalar rahat değil çünkü.
Ya ve Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iki önemli kulübün bu kadar çok birbirine girmesinin sebebi de Türkiye Futbol Federasyonu. Galatasaraylısı Fenerbahçe'yi suçlar, Fenerbahçelisi Galatasaray'ı suçlar, bu tartışmalarda o ayrı bir şey. Ama bu kulübün, ya bu iki kulübün bu kadar çok rekabet sırasında birbiriyle atışmasının bence sebeplerinden bir tanesi Türkiye Futbol Federasyonu.
Çünkü hiçbir şeyde standart bir karar vermedikleri için günü kurtarma adına.
Tabii canım.
Kimin sesi daha fazla çıkarsa ona göre veya kim güçlüyse ona göre kararlar verdikleri için bu şeyler.
Abi çok şimdi bak, düşünsene Galatasaray'a, yani Galatasaray'a sor, Fenerbahçe kollanıyor. Kadıköy'de kolay penaltı alıyor, değil mi? Fenerbahçeli'ye sor. İşte Mehmet Büyükekşi koyu Galatasaraylı, Futbol Federasyonu'nda bir sürü Galatasaraylı icra kurulu üyesi var. Galatasaray'ı kolluyorlar. Yani
çünkü güven yok.
Ya çünkü sıfır güven ya.
Çünkü hiç kimse
sıfır güven. Mevcut, kimse size güvenmiyor. Mevcut.
Fenerbahçe niye güvenmiyor? Çünkü Fenerbahçe niye güvenmediğini söyleyeyim sana. Çünkü Fenerbahçe yönetimi veya Fenerbahçe camiası yönetimi. Çünkü Süper Kupa krizi yaşadı ülke. Tamam mı bizim için?
Ya neden, onu biliyorum, aynen anlat. Ali ama Koç'a sanki ihale bırakıyorsun.
İhaleyi Ali Koç ve Fenerbahçe'ye yıkıyorsun.
Evet. O yanlış.
Yani şimdi bu insan
orada en fikrim.
Fenerbahçe sana nasıl güversin yani?
En fikrim.
Yanlış yönlendiriyorsun insanları. Ondan sonra da gidip şeyde bekliyorsun yani. Bu insanlardan ne bekleyebilirsin?
Katılıyorum bu konuya.
Tekrar derbiye dönelim. Tekrar derbiye dönelim. Diyorum.
Peki derbiye dönelim. Sağ içini konuşmaya çalışacağım. Tabii ki tıklım tıklım tam kapasite kapalı gişe oynanacak bir derbi olacak. Yani Galatasaray'ın
tribünü de dolu olacak. Acayip evet. Bir şey varmış. Akreditasyon varmış.
Vay, benim yayınım var o yüzden. Bu sene hiç lig maçına gidemedim.
O adına kötü ya. Tribünde izlemek daha zevkli güzel. Yani tribünde güzel. Yani televizyonda izlemek de maçı, tribünde izlemek aslında çok büyük fark var. Yani bu mesleği yapmıyor olsam da tribünde izlemeyi tercih ederdim maçları.
Evet.
Gerçekten.
Yani... Ya ben Şampiyonlar Ligi maçlarına gittim bu sezon. Gerçekten güzel. Yani Sparta Prag maçında da izledim statta, tribünde.
Ya tribünde izlemek çok farklı.
Ayrı oluyor. Yani, keyfi ayrı oluyor.
Keyfi
yani.
Ayrı oluyor.
Bir de topsuz oyunu falan takip ediyorsun.
Çünkü kamera sadece bir açıyı gösteriyor. Tabii. Şimdi kamera bir açıyı gösterir zaman futbolcuyu eleştirebiliyorsun zaman zaman. Diyorsun ki çünkü onu görse, ama saha içerisinde totale baktığın zaman futbolcunun ne kadar önemli olduğunu oyun sisteminde onu anlayabiliyorsun aslında tribünde izlerken.
Katılırım. Bu görüşe katılırım. Ama Beşiktaş'ın bir de şöyle bir tartışma konusu açayım. Atakan Kurt'la aramızda olsaydı güzel olurdu.
İkadiye sallardı Atakan olsaydı şimdi.
Ya klasik o artık. O bir ritüeli onun. Yani her hafta yaptığı bir gelenek o. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya tabii ki mesleğimiz gereği her maçı takip etmeye çalışıyoruz, özellikle büyük kulüplerimiz. Abi Beşiktaş 2 ya da 3 aydır her maçta rakibi kim olursa olsun Galatasaray'a küfür ediyor. Ya bu beni rahatsız ediyor. Yani bir Galatasaray kompleksi mi var bilmiyorum ama Beşiktaş tribünleri Her maç Galatasaray'a küfür ediyor ve son maçta da işte dün akşamki karşılaşmada da tabii ki hafta sonunda derbi oynanacağı için Beşiktaş tribünlerinden yükselen tezahürat. Ararım, sorarım seni her yerde, sorarım ıssız gecelerde cimbombom nerede? Abi Galatasaray nerede ben sana söyleyeyim. 26 puan önünde, zirvede, rahat rahat şampiyonluğa doğru büyük bir mücadelesini veriyor. Sen neredesin abi? Ya bu küfre gerek yok. Yani nedir bu Galatasaray düşmanlığı Beşiktaş tribünlerindeki, ben onu anlayamıyorum açık söyleyeyim. Her maç küfür var Galatasaray'a. Her maç ya. Ya bunu bırakmalı bence Beşiktaş taraftarı. Benim kanaatim bu yönde. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Beşiktaş kulübü de hafta sonunda Galatasaray'la alakalı sert bir metin yayınladı, açıklama yayınladı resmi sitesinden. Ve o metinde şöyle bir ifade var. Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nu görevi bırakmaya ve istifaya davet etme çağrısının aslında derbi öncesinde hakemleri baskı altına alma stratejisi olarak değerlendirdiğini dile getiriyor Beşiktaş kulübü. Yani bunun da Florya'da derbi öncesinde Okan Hoca tarafından, Sayın Erden Timur tarafından oyuncuları motive etmek için bir done olarak kullanıldığını da belirtmek istiyorum. Bence Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmek için hakeme vesaire baskı altına almaya falan ihtiyacı yok.
Doğru. Doğru söylüyorsun. Buna ekleyecek çok ya. Aslında bugün bir son dakika daha şey vereyim.
Biraz senden son dakika geliyor sürekli. Hadi bakalım.
Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı. Yazılı açıklama. Çünkü evet. Aziz Yıldırım'ın ağzından
evet.
Sayın Dursun Özbek'e de falan bazı açıklamalar sosyal medyada dolaşmıştı. Dünkü yani
yalan mıymış?
Yazılı metin açıklamasını Naci'ye biliyorsun. Sosyal medyada belki dikkat etmişsindir,
evet.
Çekmişsindir.
Evet.
Dikkatini çekmiş olabilir. Onunla ilgili bir açıklama yaptı. Şimdi bak sosyal medyada şimdi bazı şeyleri birisi bir şey paylaşıyor ifadeyi. Sonra o ifade gerçekmiş gibi.
Tabii servis ediyor her yer, her yere. Yere aynen.
Şimdi Sayın Başkan Aziz Yıldırım da şunu söylüyor. Bugün sosyal medyada yer alan kaynağı belirsiz benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş aptalca cümleler için ifadeler yalandır diyor. Benim yaptığım en son basın açıklamasından bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur. Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamamı ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlara itibar edilmemesini rica ederim diyor.
Evet.
Çünkü bu açıklamayı görürseniz zaten biraz Tosun Özbey biraz yani açıklama içerisinde diğer açıklamasının da tehdit gibi yani bir ifade edilen bir ifadeler de yer alıyor. Sayın hatta ben Sayın Aziz Başkan da bugün şimdi sosyal medyaya düştü açıklaması, yazı açıklaması. Bunu tamamen yalanladığını ifade etti. Hatta zaten çok da sert bir ifade kullanmış. Aptalca cümleler içeren ifadelerdir demiş.
Aziz Başkan'ın alışık olduğumuz
ama en azından düzenli
metinlerinden bir tanesi.
Çünkü direkt Dursun Özbey'e hedef alan biraz ağır ifadeler vardı diğer içerisinde.
Ya çok değerli bir bence futbol adamı Aziz.
Çünkü orada da hani ben dün yazılı açıklamamı, gerekli açıklamaları yaptım, gerekli mesajımı verdim. Bugün yayınlanan açıklamalar, yani bugün sosyal medyaya düşen şeylerin de tamamen yanlış olduğunu, manipülasyon olduğunu dile getiriyor. Bu da bunu da son dakika bilgisi olarak verelim dedim.
Evet, teşekkür ediyoruz. Yani Aziz Yıldırım bence Fenerbahçe için hani hayatını adamış. Çok büyük tesisleşme anlamında. Zaten yaptığı transferler vesaire yani Fenerbahçe tarihinde kolay kolay unutulmaz. Ama Fenerbahçe camiası için, Fenerbahçe kulübü için önemli karakter ve başkanlardan bir tanesi. Geri döner mi sence?
Güzel soru. Son açıklaman sonunda anlarsın.
Yani sanki yani kareye girecek gibi geliyor Aziz Yıldırım yeniden.
Girme ihtimali olabilir. Evet. Şimdi bunu ancak sadece Aziz Yıldırım bilir. Söyleyeyim sana.
Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bence tabii ki yani süreç çok önemli burada. Mesela Sayın Başkan Ali Koç işte ben görevi bırakacağım, devam etmeyeceğim gibi sanki söylemlerde bulundu.
Evet, Sayın Başkan.
Ali Koç'un kararı bence bunu tayin edecek Sayın sanki. Yani Ali Koç'un karşısına çıkmaz Aziz Yıldırım.
Yok, şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Ali Koç devam ederse yani zaten Ali Koç yani devam edeceğini düşünüyorum ben açık söyleyeyim.
Evet.
Şampiyon olursa da şampiyon olursa Fenerbahçe zaten bırakmayacaktır Sayın Aziz, Ali Koç. Göreve devam eder.
Ben ama ne diyeyim? Katılıyorum ama hikayenin öyle gelişmeyeceği kanaatindeyim. Yok. Geçmiş tecrübeler vesaire. Mesela şampiyonluğa ulaşırsa eğer Fenerbahçe, bu bir ihtimal, olasılık. Belki bırakıyorum der. Aziz Başkan taktiği. Bırakma bizi başkan. Şu tezahüratlarını duymak isteyebilir.
Şu anda bile bırakmaması için yoğun baskı var.
Tabii.
Ben çünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında orada yine ifade etti.
Abi zaten gerçekleri konuşalım. Şu Fenerbahçe'nin ekonomik durumunu Ali Koç'tan başkası kaldıramaz ve onun yaptığı fedakarlıkları
kürsüde mesela
kimse yapmaz neredeyse.
Kürsüde dile getirdi. Evet. O zaman da hemen iner inmez zaten daha kürsüde konuşmalar esnasında bırakmaması yönünde baskı vardı. Evet. Yüksek Divan Kurulu üyeleri etrafını çevirdi. Halen başkanına gidip bırakmaması yönünde yoğun bir görüşme trafiği var. Ben şampiyonluğa ulaşırsa bırakmayacağını düşünüyorum. Artı göreve devam edecektir Sayın Başkan, ama diyelim ki bıraktı ve adayı olmadı. O zaman Aziz Yıldırım'dan veya Aziz Yıldırım'ın desteklediği bir adayın sahaya çıkmasını bekliyorum.
Abi kimse Aziz Başkan'ın kendi adayı olmadığı sürece o şeyi vermez. Fenerbahçe'de, o güveni, o tadı vermez. Aziz Başkan'ın kendi çıkması lazım.
Fenerbahçe'de aday mutlaka çıkar. Onu söyleyeyim.
Tabii ki.
Yani Fenerbahçe'de
%100.
Yani şimdi diyorsun ya çok borç var, bilmem ne var, ama yani burada aday olacak çok isim çıkar. Saadettin Bey de mesela, Saadettin Saran da Sayın Başkan Ali Koç'la birlikte görüştüler. Hatta mevcut yönetim kurulunda yer alacak birkaç isimle birlikte Sayın Ali Koç, Erol Bilecik ve Genel Sekreter Burak Çağlar Kızılan birlikte görüştüler. Evet. Orada da işte bir toplantı, yani kulübün mali durumu nasıl olacak, gelin işte imzayı toplayın, size kulübün mali durumu hakkında belgeleri verelim, siz de ona göre hareket edin, gelin. Sayın Saadettin Saran'da şu anda yönetim kurulunda kimlerin alınacağına dair işte aday çalışmaları başladı. Hatta bazı isimleri biliyoruz, yemeklerde yemeye başladılar, organize toplantılar yapıyorlar. Dolayısıyla hatta şöyle de ifade ediyorlar, belli bir yönetim kuruluna gelecek kişilerden belli bir miktar
nakit
kolaydır. Yani kulübün mali anlamda döndürebilmesi adına. Yani bununla ilgili görüşmelerde, konuşmalarda yapılıyor. Yani bizde Fenerbahçe'de hareketli geçecek. Yani şampiyon olsa da hareketli geçecek. Şampiyon olmasa da geçecek. Şampiyon olursa çok daha hareketli geçecek. Şöyle söyleyeyim. Hem seçim olacak hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması herhalde Ağustos ayı. Bir dahaki lig sezon başlayana kadar devam eder diye düşünüyorum ben. Yani 10 senenin getirdiği bir o taraftar o mutlulukla o sevinçle en az 3 ay falan bir şampiyonluk kutlaması olur Fenerbahçe.
Evet. Şampiyonluk yarışında iki büyük kulüp var. Yani ikisi de, bir de Galatasaray'da seçime gidecek. Mayıs'ta Galatasaray'da da seçim var. Fenerbahçe'nin seçimleri galiba Haziran ayında. Aynen. Birer ay farkla iki büyük kulüpte yeni başkanlarını seçecekler. Galatasaray'ınki de 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
Galatasaray'da bir de şey var şimdi, Fenerbahçe'nin borcunaması mesela Fenerbahçe'nin, ama Galatasaray'da da son dün mali genel kurulu vardı. O da bayağı yüksek bir borç açıkladı Galatasaray'da.
Tabii TL bazında açıklandığı için çok ciddi rakamlar zaten, ama
581 milyon.
Yani şimdi milyon şöyle, Galatasaray şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi gelirleri vesaire o çarkı döndürebiliyor. Ya da işte bu gayrimenkul projeleri, ama Fenerbahçe'de gerçekten anlatıyorlar. Yani Sayın Ali Koç'un çok büyük bir maddi fedakarlığı var. 250 milyon eurodan falan bahsediyorlar. Bilmiyorum. Sen daha iyi biliyorsunuz.
Sponsorları zaten maddi adamı. Bu sponsor haricinde söylüyorum sana.
Evet. Cebinden verdi. 250 milyon euro diyorlar. Abi şeyi alırsın ya. Avrupa'da Premier Lig'den falan takım alırsın abi. Ya
sponsor. Abi, ama şimdi şöyle söyleyeyim.
Manchester United kulübü kaça satılmıştı acaba? Yani.
Ama Ali şöyle söyleyeyim bak. Fenerbahçe sadece futbol olarak düşünme.
Tabii ki abi, çok.
Tüm branşlarda bir spor kulübü. Hep ne diyordu? Fenerbahçe spor kulübü olarak. Ve bunu aynen. Fenerbahçe özellikle vurguluyor. Ve Fenerbahçe'nin mesela çok fazla gündeme gelmedi. Fenerbahçe'nin kadın basket ve erkek voleybolda dün dörtlü finale çıktı Fenerbahçe. Yani bunlara da önemli bir yatırım var. Fenerbahçe Euroleague'de bir takım kuruyor. Euroleague'de de önemli bir yatırımı var. Yani erkek basketbolda. Tüm yarıştığı branşlarda zirveye oynayan amatörlerde bir kulüpten bahsediyoruz. Dolayısıyla amatörlere ayrılan rakamlar da oldukça yüksek. Maliyeti oldukça yüksek. Sadece futbol olsa belki daha fazla
para ayıracak Fenerbahçe. Ama mali anlamda tabii borcu var Fenerbahçe, hani şey var, ama dediğim gibi Sayın Başkan Ali Koç'un desteklediği, hani destekleriyle, yani Fenerbahçe'de şu anda futbolcunun hiçbirisinin alacağı yok. Tıkı tıkı paralar ödeniyor. Kulüp personel maaşları gecikmesi ödeniyor. Bu çok önemli. Yani birçok kulüpte bu olmuyor.
Tabii bu ortamı sağlayan ve da şüphesiz yani, Ali Koç.
Belli bir şeyini yapıyor ve bu da ya bulduğum en önemli faktörü zaten Sayın Başkan.
Evet.
Yani futbolcuların hiçbirinin geçmiş olacakları yok Fenerbahçe'de.
Son 3-4 dakika yayınımızda 3 büyüklerde ben Ali Naci Küçük, İrfan 25 ile birlikte son 4 dakikanızı daha rica ediyoruz. Hatay Spor Fenerbahçe tahminiyle başlayalım. Ne diyorsun?
Ben Fenerbahçe yeneceğini düşünüyorum.
Kaybetmez diyorum ben de. Yani daha doğrusu kazanır, yani puan kaybetmez Fenerbahçe. Ve öyle zorlanacağını da bu sefer zannetmiyorum ben Fenerbahçe'nin.
Golü erken bulursa Fenerbahçe şey yapar. Hani gol gecikirse o biraz daha şey oluyor. Sıkıntıya giriyor Fenerbahçe.
Evet.
Ama bu sefer erken oynayacak Fenerbahçe yani. Önce oynayacak.
Tabii önce o da en azından o baskıyı ortadan kaldırmış.
Önce oynamanın avantajı olacak yani. Biraz üzerinde biraz çok daha az baskı olacak. Yani tam puan olarak geride ama önde oynamanın biraz daha avantajı olur.
Evet. İşte
diyelim ki Beşiktaş bir maç önde oynuyorsa, Galatasaray kazanmış olsa 5 puan farklı için daha fazla baskı olacak.
Tabii.
Dolayısıyla ben de Fenerbahçe
ama puan kaybettiği maçlarda da hep önce oynamıştı Fenerbahçe bu arada.
Alanya Samsun maçında.
Aynen.
Fenerbahçe ama bence de dediğin gibi kazanacağını düşünüyorum ben.
Galatasaray Beşiktaş, yani Beşiktaş Galatasaray maçı ya çok zor bir derbi ama ben Galatasaray'ın bir ilke imza atacağını düşünüyorum. Yani ilk kez yeni İnönü stadyumunda, Tüpraş stadyumunda Galatasaray'ın ben bu kez kazanacağı görüşündeyim. Ve geçen yılda ben biliyorsun kaybetmişti Galatasaray. Ondan sonra gitti ligde 6'da 6 yaptı, kalan maçlarda şampiyon oldu. Okan Hoca bence yani bunu da bir takımını kenetleme adına kullanacaktır. O geçen yılki maçı vesaire, oradan dersler çıkarmıştır. Taktiksel sürprizler yapıyor büyük maçlarda aslında Okan Buruk. İki sezondur. Ama bu maçta çok büyük bir sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın ön alan baskısıyla Beşiktaş'ı çözebileceğini düşünüyorum ben. Yani tabii ki orada atmosfer, Beşiktaş taraftarının desteği takdire şayan. Her ne kadar hani eleştiriyoruz işte küfür, Galatasaray küfürünü falan filan konuştum ama Beşiktaş tribünleri zaten yıllardır gerçekten takdiri hak ediyor. Büyük bir seyirci baskısı olacaktır. Ama ben Galatasaray'ın o kazanamama serisini kıracağını düşünüyorum.
Ben de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ha, gönlümden geçen.
Gönlünü sorarsak yani bir, farklı mağlup olsun dersin.
En azından berabere kalsın yani. Evet. Başka yani gönlümden geçen en azından berabere kalsın. Ama hani şimdi Beşiktaş'ın son maçlarda oynadığı, yani son bir maçlarda biraz
ya Al-Nusrati geldikten sonra, Muçi geldikten sonra net bir yükseliş ivmesi var.
Ama şöyle söyleyeyim, yine de çok fazla rakibe topu bırakıyor.
Tabii. Yani
baktığın zaman istatistiklerinde top oynama istatistiklerinde hep rakipleri üstün. Eğer Galatasaray'a karşı da böyle oynarsa Galatasaray mutlaka gol bulur çünkü yani. O yüzden yani top tamamen Galatasaray'da olursa, oyunun ritmini Galatasaray belirlerse Galatasaray kazanır.
Evet. Peki efendim, bizleri dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Radyo Gol'de 3 Büyükler programında ben Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve Ümraniye'den de Atakan Kurt büyük kulüplerimizle alakalı, 3 büyük kulübümüzle alakalı son bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık. Yine haftaya Perşembe 12 ile 14 arasında inşallah karşınızda olacağız. Görüşmek Herkese güzel. İyi haftalar.
İyi haftalar.
Üç Büyükler sona erdi.